uyanın, tek safa geçin. Cepheler fethedin, hudutlar aşın. Doğacak güneşin yolunu açın.
Doğacak güneşin yolunu açın. Allahu Ekber, şafak söküyor. Allahu Ekber, şafak söküyor. Allahu Ekber, şafak söküyor. Allahu Ekber, şafak söküyor.
Allah Azze ve Celle ve entum hayra ümmetin buyurmuyor. Ve kuntum hayra ümmetin buyurmuş. En hayırlı ümmet oldunuz demiş, en hayırlı ümmetsiniz dememiş. Yani ne yaparsanız yapın, sizle beraber bu sıfat olacak değil. Görevinizi yapsanız da yapmasanız da insanların en hayırlısı sayılmayacaksınız. Meseleyi kökünden ele almak lazımdır. Müslümanlar hastalığın belirtileriyle uğraşıyor. Ümmetin geleceğini inşa etmek isteyenler, bu ümmeti uyandırmak isteyenler sebeple uğraşmalıdırlar. Ümmet-i Muhammed'in uyanışı elbette ki 3-5 senede olacak değil. Koskoca bir ümmetin meydana gelmesi kolay değil. Uyanması kolay değil. Bazen karanlık olur, bazen gündüz olur. Karanlık olduğu zaman duha gelmez, şafak sökmez zannetme. Batıyı birkaç asırdan beri canlı yapan ümitli olmasıdır. Bizi cansız yapan, moralimizi bozan ise ümitsizliktir. Ümitsizlikten bir an evvel kurtulmak lazımdır. Ümitsizlik acelecilikten kaynaklanıyor. Ümitsizlik yanlış hedefe kilitlenmiş olmaktan kaynaklanıyor. İğneyle kuyu kazmayı göze alacak Müslümanlar. Kepçemiz yok. Kepçeyle kuyu kazamayız. İğneyle kuyu kazmayı göze alamayanlar ümmeti yeniden meydana getiremez. Ümmeti uyandıramazlar.
Muhterem hocam, kıymetli misafirler, değerli halkımız, Furkan Eğitim ve Dayanışma Derneği olarak düzenlediğimiz Ümmetin Geleceği konulu konferans ve etkinlik programımıza hepiniz hoş geldiniz. Davetimizi duyarak ülkemizin dört bir yanından programımıza teşrif eden kardeşlerimize, bizleri kırmayarak programımıza katılan çeşitli vakıf ve derneklere, ayrıca siz değerli halkımıza teşekkür ediyor, sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Esselamu aleyküm.
Kaybettiğimiz hakiki imanı bulmak için Yüce Nebi'nin davasını omuzlayanların arasına katılmak, ruhunu, varlığını, dünya zevklerini Rabb'e armağan etmek için dualarımızı ve çalışmalarımızı artırarak Peygamberimizin müjdelediği "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah" diyen öncü bir nesil olmak için hazırladığımız gecemize hepiniz tekrar hoş geldiniz efendim.
Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a, yaratmanın kendisine ait olduğu gibi, hükmetmenin de kendisine ait olduğu Halık ve Hakime. Allah nurunu tamamlayacaktır buyurarak, itaatkar kullarından Rabbani ordular kurarak, onlara zafer nasip eden alim ve melik olan Allah Azze ve Celle'ye olsun.
Yine hamd alemlerin Rabbi olan ve kim Allah ve onun Resulüne itaat ederse kesinlikle o büyük bir zafer elde etmiş olur buyurarak bize, kendisine hakkıyla boyun eğmemizi emreden Malikimize, kendisine boyun eğmenin, secde etmenin yakıştığı zata mahsustur.
Salat ve selam ise tüm peygamberlerin imamı olan önderimiz, örneğimiz ve Rahman'a kurlukta öncümüz olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve ashabına olsun.
Ve yine selam, tevhid mücadelesine önderlik ederek Allah'a ve davalarına bağlılıklarını canları pahasına ortaya koyan peygamberlere olsun.
Ve yine bütün selamlar tüm mümin erkek ve kadınlara, davalarına sadakat ve bağlılığı kendisine şiar edinmiş olan ümmetin göz bebeği öncü neslin üzerine olsun.
Ve selam olsun yaşadığımız yüzyılda ümmetin dertleriyle dertlenip mesuliyetinin bilincine vararak bu çağın adanmış bağlılarına. Kıymetli misafirlerimiz, her zaman olduğu gibi programımıza Rabbimizin yüce kelamı olan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlamak üzere İbrahim Torun kardeşimizi huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun kardeşim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
وَكَفَى اللَّهُ
كان الله قويا عزيزا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل من صياسهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا وأنفالهم فأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur. Kıyamete kadar ümmetimden bir grup hakkı ayakta tutmaya devam edecektir. İbrahim Torun kardeşimize Kur'an-ı Kerim tilavetinden dolayı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.
Kıymetli misafirlerimiz, şimdi selamlama konuşmasını yapmak üzere Furkan Derneği üyesi Sayın Veysel Güner Beyefendi'yi huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun efendim.
Muhterem hocam, kıymetli misafirler ve değerli basın mensupları, Furkan Eğitim ve Dayanışma Derneği olarak düzenlemiş olduğumuz Ümmetin Geleceği konulu konferans ve etkinlik programımıza hoş geldiniz diyor. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm. Furkan Eğitim ve Dayanışma Derneği kurulduğu günden itibaren eğitim ve hizmet çalışmalarına sürekli devam etmiştir. Muhterem Alparslan Kuytul Hoca Efendi'nin fikirlerini kendine ışık edinerek kurulan bu hizmetin temeli 2006 yılına dayanmaktadır. Birkaç gayretli insanın çabalarıyla yükselen bu hareket 2009 yılında Furkan Eğitim ve Dayanışma Derneği olarak filiz vermiştir. Derneğimizin asıl gayesi, hakiki imana ulaşmış, ibadete aşık, güzel ahlak sahibi ve Allah Azze ve Celle'nin dinini yeryüzünde hakim kılabilmek için meşru yollarla ümmete öncü olmaktır. Bu gaye doğrultusunda ilkini gerçekleştirdiğimiz programımızın inşallah devamını sizlerin desteğiyle devam ettireceğiz. İslam ümmetinin parçalandığı, her yanda Müslümanların kanların aktığı bu zamanda tekrardan ayağa kalkabilmek, vahdeti gerçekleştirebilmek için Kur'an'a ve sünnete sımsıkı sarılmamız gerekmektedir. Ümmetin kurtuluşu, Allah'ın izniyle geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin Rabbani bir eğitimle gerçekleştirmesi mümkün olacaktır. Bu anlamda İslam davasında emeği geçmiş olan büyüklerimizi rahmetle anıyor ve neslimizin tekrardan ümmet anlayışına kavuşabilmesini Rabbimizden niyaz ediyoruz. Bir başka programda buluşmak ümidiyle sizleri Allah'a emanet ediyor ve programımızın düzenlenmesinde emeği geçen kardeşlerimize ve sponsor firmalarımıza teşekkür ediyorum. Esselamu Aleyküm.
Açılış ve selamlama konuşmasından dolayı Veysel Güner Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.
Kıymetli misafirlerimiz, şimdi sırada Furkan İlahi ve Marş ekibinin küçükleri var. Büyükleri programımızın ilerleyen bölümlerinde tekrar bizlerle olacak. Önce küçüklerini huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun kardeşlerim.
İnsan sorumluluğu kabul etmişti bir defa. Hazreti Adem'den başlayarak yeryüzüne gönderilecek ve alemlerin sahibi adına orayı düzene sokacaktı. Melekler anlayamamıştı önce insanın var olma nedenini. Dünyada kan dökeceklerini sanmışlardı. İlahi ferman buyurdu ki, ben sizin bilmediklerinizi bilirim.
Ve Adem yaratıldı. Alem ona hizmetçi kılındı. Emanet ona teslim edildi. Sonra sorumluluk, dava, hüzün ve çile. Ve mücadele meydanına çıkmıştı hak ile batıl. Tevhidin önderleri geliyordu ard arda. Adı Nuh'tu onların. İbrahim'di, Yakup'tu, şehit Zekeriya'ydı. Adı Musa oldu Firavun'a karşı. Ve Allah'ın kelimesi İsa idi müjdelenen. Muhammed idi beklenen. Sen geldin ey Nebi ve dava arkadaşların muzaffer oldu. Alemlerin kurtuluşusun sen sallallahu aleyhi ve sellem.
Güneşin hasretle beklediği fecir vaktisin. Ey efendim sen geldin. Hayatın ve davanın son halkasını getirdin. La ilahe illallah dedin. Merhamet dedin. Ve zafer dedin. Ümmetinin sonra gelenlerinden bazıları emanetini koruyamamış olsalar da dünyaya yakın ölüme uzak yaşamış olsalar da çağın zalimlerini dost edinseler de.
Suçunu itiraf ediyor ümmetin. Ağır bedeller ödüyor ümmetin son nesilleri. Ah efendim, ne acılar gördü dünya. Dağlar taşlar feryat ediyordu. Mazlumlara ağıtlar yakıyordu gökler. İşte şimdi dualarını ve çalışmalarını arttırarak senin müjdelediğin günlere koşan fedake ebi ve ümmi ya Resulallah, anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyen öncü bir nesil geliyor. Fecir vakti geldi. Yüreğindeki yangına sahip çık kardeşim. Yeniden kalk ve yürü. İlerle menziline, son nefesinle.
Ey evladım, bir zamanlar bir ecdadın vardı. Bu vatanı Allah için kanlarıyla aldı. Kur'an'ın düsturuyla yayılırdı cihana. Muhammed'in ordusu diyordu tarih ona. Kur'an'ın düsturuyla yayılırdı cihana. Muhammed'in ordusu diyordu tarih ona. Cihad unutulunca uyku sarını bedeni. Aman dileyen batı sayemizde devleşti. Bizlere irtica dendi, onlar ise medeni. Kur'an'dan uzaklaştık, işte budur nedeni. Bizlere irtica dendi, onlar ise medeni. Kur'an'dan uzaklaştık, işte budur nedeni.
Zalimler mücahitlerin seslerini duyunca kaçacak yer arardı 13 asır boyunca. Kalplere korku salardı ordunun tek bir sesi. Bu nidaydı onlara ölümün habercisi.
Kalplere korku salardı ordunun tek bir sesi. Bu nidaydı onlara ölümün habercisi. Cihad unutulunca uyku sardı bedeni. Aman dileyen batı sayemizde devleşti. Bizlere irtica dendi, onlar ise medeni. Kur'an'dan uzaklaştık, işte budur nedeni. Bizlere irtica dendi, onlar ise medeni. Kur'an'dan uzaklaştık, işte budur nedeni.
Biz karşıyız, biz karşıyız zalimlere, biz karşıyız. Biz karşıyız, biz karşıyız kafirlere, biz karşıyız.
Her mekanı, her zamanı kuşatıcı bir sistemi.
Siz mi iyi bilirsiniz yoksa yaradan Allah mı?
Hiç kimseyi kayırmadan adaletle hükmetmeyi.
Siz mi iyi bilirsiniz yoksa yaradan Allah mı? Siz mi iyi bilirsiniz yoksa yaradan Allah mı?
Kur'an'a çağ dışı diyen, kendisini ilah sayan, davamıza engel olan kafirlere biz karşıyız.
Biz karşıyız, biz karşıyız. Biz karşıyız, biz karşıyız kafirlere, biz karşıyız.
Madem yeryüzü Allah'ın, onun dediği olmalı.
Siz mi iyi bilirsiniz yoksa yaradan Allah mı?
Madem herkes noksan aciz, insan haddini bilmeli.
Siz mi iyi yoksa yaradan Allah mı? Siz mi iyi bilirsiniz yoksa yaradan Allah mı?
Rabbi göğe hapsedene, yeryüzü bizim diyene, insanlığa zulmedene biz karşıyız, biz karşıyız. Kur'an'a çalışı diyen, kendisi ilah sayan, davamıza engel olan kafirlere biz karşıyız, biz karşıyız, biz karşıyız, biz karşıyız.
Grup Furkan'ın küçüklerine seslendirmiş oldukları parçalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun.
Kıymetli misafirlerimiz, şimdi sırada sinevizyon gösterimiz olacak.
Ahirete sırt çeviren Batı medeniyeti, yönelişini ve tüm çabasını dünya nimetlerine çevirmiştir. Bunun sonucu olarak bilimsel çalışma ve araştırmalarda son derece ileriye giden buluşlar ortaya koydular. Uzaya yolculuğun olağan olduğu günümüzde, Batı insanı söz konusu çalışmalarını çoğu zaman insanlığın aleyhine kullana gelmiştir. İslam'ın teşvik ettiği bazı çalışmaları yapıyorsa da, Allah'a hesap verme sorumluluğu taşımadığı için Batı toplumu hayatı, şan, şöhret, eğlence ve maddeden ibaret görmektedir. Ölümü ve ahireti hesaba katmadan süratle geçen ömür aslında uçuruma doğru koşmaktan başka bir anlam taşımıyor. Bu medeniyetin ürünü olan komünizm, faşizm ve kapitalizm türü beşeri ideolojiler her defasında yeni yüzlerle fakat değişmeyen sonuçlarla insanlığa savaş, zulüm, kan ve gözyaşı hediye etmiştir. Milyonlarca insan yanlış ve batıl davalar uğruna ne hazindir ki yok olup gitmiştir. Amerikan Batı emperyalizminin saldırganlığına uğrayan son İslam beldesi Irak. Canlı yayında izledi dünya asrın katliamını. Gözü dönmüş camiler kameralara poz verip işgale geçtiler. Irak halkına özgürlük getireceğini söylüyorlardı buysa. Iraklı masumlar canlarını kaybederken katliam emrini verenler Washington'da köpekleriyle oyun oynamaktaydı. Akıllı füzelerle vurdular binaları. Peygamber katili bu medeniyet şimdi son peygamberin ümmetinden son İsmail oğlu kalmayıncaya kadar intikam alıyormuş. Filistin, kanayan yaramız. Bu kasabı tanıyorsunuz. Sabra ve Şatilla katliamlarından sonra şimdi Cenin ve El Halil katliamlarının mimarı. Hayvan değil, insan. Hem de kundaktaki bebeleri boğazlıyor. Bu katil, çağın firavununa sormalıyız ki, suçları neydi bu yavruların? Bebek katil bu Siyonist herif biliyor mu acaba? Hazreti Harun'u, Hazreti Yahya'yı ve Hazreti Zekeriya'yı da ataları katletmişti. Kameralar karşısında şehit olan bu yiğitler, umudun, direnişin ve zaferin habercisidir. Hayber'i unutanlara yeni Hayberler yaşatmak için Ebabillerle birlikte taş atıyor intifada çocukları. Bundan 14 asıl evvel Arabistan Yarımadası'nda Yüce Allah'ın insanlığa son çağrısı olan İslamiyet doğdu. Temeli tevhide dayalı olan bu son din, şirk, karanlık ve cehalet içindeki Arap toplumuna, genelde ise aynı durumda olan dünya milletlerine adaleti, barışı, insani değerleri ve medeniyeti öğretti. Hazreti Muhammed Aleyhisselam rehberliğinde dünya bir kez daha vahiy nuruyla aydınlanmış, şirk ve küfür tevhide teslim olmuştu. Artık hakkın geldiği batılın yok olduğu ve yok olacağı Kur'an-ı Kerim tarafından ilan ediliyordu. İlimde, kültürde ve sanatta daha evvel eşi görülmemiş bir yükseliş yaşandı. İslam'ın insanlığa sunduğu medeniyet projesi adım adım uygulanmaya geçiyor. Hayatın tüm safhası tek Allah'a kulluk esasına göre şekil alıyordu. İslam akletmenin, bilinçli yaşamanın, vicdanın, adaletin, merhametin, hoşgörünün, medeniyetin ve yükselişin adıdır. İslam medeniyetinin hakim olduğu topraklarda 5 şey garanti altına alınır. Din, akıl, nesil, can ve mal. Günümüz insanları ne yazık ki bu 5 hususta da bugün muzdariptir. İnsanoğlunun adalet ve huzur içinde yaşamını sürdürebilmesi, İslam'ın yeryüzünde hakim olmasıyla mümkündür. Bu bağlamda İslam'da cihat anlayışı, insanları tevhid gerçeğiyle tanıştırmak, Allah'ın emirlerinden haberdar etmek amacıyla farz kılınmıştır. Çünkü dünya milletleri geçmişte olduğu gibi bugün de yöneticilerinin tuzak ve aldatmalarından dolayı gerçeği bulamamaktadır. Aksi halde cihadı, ülkeleri işgal edip yeraltı ve yerüstü zenginliklerini ele geçirmek ve insanları haksız şekilde öldürmek olarak anlamak büyük yanlıştır. İlk emri oku olan bu din mensuplarına yerleri ve gökleri araştırmalarını, canlıların yaratılışı hakkında düşünüp ibret almalarını öğütlemiştir. Bugün insanların hizmetinde olan birçok teknik, araç ve bilimsel gelişme kaynağını Müslüman bilim adamlarının çalışmasından almıştır. Batı medeniyeti orta çağda kadının insan olup olmadığını tartışırken Ali Kuşçu matematikte, Farabi felsefe mantıkta, Biruni fizik ve kimyada, İbn Sina ise tıp alanındaki başarısını insanlığın hizmetine sunmuştur. Öte yandan yine insanlara hizmet anlayışıyla yaptırılan hamlar, hamamlar, kervansaray ve medreseler İslam medeniyetinin ulviliğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bugünün insanı her zamankinden daha çok İslam'a ve onun sunduğu medeniyete muhtaçtır. Artık karanlık dönemin son bulması için herkes kendine düşen görevinin bilincinde olmalı ve ona göre yaşamalıdır. Zira insanlık Şehit Seyit Kutup'un ifadesiyle bir uçurumun kenarında beklemektedir. Evet, kurtuluş sadece İslam'dadır.
Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alessalâh, hayya alessalâh. حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام على رسولنا الصلوات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
Evet, kıymetli misafirlerimiz, programımızın ikinci bölümüne başlıyoruz. Şimdi sırada kendi beste ve yorumlarıyla Grup Furkan var. Kendilerini huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun efendim.
Ey ümmet, uyanın, tek safa geçin. Cepheler fethedin, hudutlar aşın. Doğacak güneşin yolunu açın. Allahu Ekber şafak söküyor. Allahu Ekber şafak söküyor.
Güneşin doğduğu, battığı yere, Allah'ın adıyla çıkın sefere. Dayanın, dayanın, bir adım kaldı zafere. Allahu Ekber şafak söküyor. Allahu Ekber şafak söküyor.
Müminler birleşin, kıyama durun. Sancağı göğsüne saplayın surun. Ümit var olun. Belki de yarın
Allahu Ekber şafak söküyor. Allahu Ekber şafak söküyor. Safların başına geçmiş peygamber. Desteğe iniyor arştan melekler. Bu ümmet, bu ümmet yeniden Kur'an'ı bekler. Allahu Ekber şafak söküyor. Allahu Ekber şafak söküyor.
Ey Furkan'ın erleri, Kur'an hizmetçileri.
Ey Furkan'ın erleri, Kur'an hizmetçileri.
Kalk ayağa, kalk ayağa, durma yürü ileri. Durma yürü ileri.
Kalk ayağa, kalk ayağa.
İner küfrün başına, iner küfrün başına.
İslam'ın öncüleri, din mi yonsancıları?
İslam'ın öncüleri, din mi yonsancıları? Adım adım, adım adım müjdeliyor zaten.
ekber diye girecekler Kabe'ye.
Allahu ekber diye girecekler Kabe'ye.
Allah'ın Resul gibi kapanırlar secdeye, kapanırlar secdeye.
Allah'ın Resul gibi kapanırlar secdeye, kapanırlar secdeye. Davaya hizmet işi küfre inmez başı, davaya hizmet işi küfre inmez başı. Zafer için, ümmet için, Allah için savaşı, Allah için savaşı. Zafer için, ümmet için, Allah için savaşı, Allah için savaşı.
Kur'an'a, sünnete yabancı kaldık, hayat nizamını batıdan aldık.
Kur'an'a, sünnete yabancı kaldık, hayat nizamını batıdan aldık.
Bilin ki müminler dünyaya daldı, bilin ki müminler dünyaya daldı.
Gelin özümüze tekrar dönelim, bir araya gelip ümmet olalım.
Dünyaya hükmettik 12 asır, ne çabuk unuttuk tarihimizi.
Dünyaya hükmettik 12 asır, ne çabuk unuttuk tarihimizi.
Bugün Avrupa'nın elindesi, olup düşman bildik birbirimizi.
Bugün Avrupa'nın elindesi, olup düşman bildik birbirimizi. Gelin özümüze tekrar dönelim, bir araya gelip ümmet olalım. Gelin özümüze tekrar dönelim, bir araya gelip ümmet olalım.
Yetmez mi bu kadar horlandığımız, batılılaşmaya zorlandığımız?
Yetmez mi bu kadar horlandığımız, batılılaşmaya zorlandığımız?
Bir hain Avrupa dost sandığımız, bir hain Avrupa dost sandığımız.
Gelin özümüze tekrar dönelim, bir araya gelip ümmet olalım.
Dünyaya hükmettik 12 asır, ne çabuk unuttuk tarihimizi.
Dünyaya hükmettik 12 asır, ne çabuk unuttuk tarihimizi.
Bugün Avrupa'nın elindesi, olup düşman bildik birbirimizi.
Bugün Avrupa'nın elindesi, olup düşman bildik birbirimizi. Gelin özümüze tekrar dönelim, bir araya gelip ümmet olalım. Gelin özümüze tekrar dönelim, bir araya gelip ümmet olalım.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة فيكون الدين كله لله. Yeryüzünde fitne kalmayıp din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın.
Küfür ve şirkin hakimiyeti kalkıncaya kadar sireni.
Rabbin istedi medeniyeti.
Kuruncaya kuruncaya kadar direni.
Bu ayet ümmetin ortak hedefi.
Oluncaya oluncaya kadar direni. Bu ayet ümmetin ortak hedefi. Oluncaya oluncaya kadar direni.
Şu yeryüzünde kula kulluğu.
Silinceye silinceye kadar direni.
Rabbin dünyasında onun dediği.
Oluncaya oluncaya kadar direni.
Herkesin arzusu yüce adalet.
Gelinceye gelinceye kadar direni. Herkesin arzusu yüce adalet. Gelinceye gelinceye kadar direni.
Dünya sevgisi ölüm korkusu.
Atıncaya atıncaya kadar direni.
Ruhlar aleminde verilen sözü.
Tutuncaya tutuncaya kadar direni.
Canı ve malı yüce Allah'a.
Satıncaya satıncaya kadar direni. Canı ve malı yüce Allah'a. Satıncaya satıncaya kadar direni.
İlahlık taslayan zalime haddi.
Bildirene bildirene kadar direni.
Küfre eğilmiş bütün başları.
Kaldırana kaldırana kadar direni.
Tekbir sesleri arzı ve arşı.
Doldurana doldurana kadar direni. Tekbir sesleri arzı ve arşı. Doldurana doldurana kadar direni. Tekbir sesleri arzı ve arşı. Doldurana doldurana kadar direni.
Tekbir sesleri
arzı ve arşı. Doldurana doldurana kadar direni.
Tekbir! Tekbir! Tekbir!
Yıl 2002 idi. Zalimler Müslümanlara topyekün bir savaş ilan etti. Yeniden o kanlı haçlı seferlerini başlattılar. Toplu katliamlar yapıyor. Binlerce kadın, erkek ve çocuğu öldürüyor. Binlercesini de yetim bırakıyordu. İftar vakitlerinde füzelerin üzerine Ramazan hediyesi yazarak fırlatıyorlardı. O katil bombalardan biri de Iraklı Hüseyin'e isabet etmiş. Onun iki bacağını, oyuncak tutan iki elini koparmıştı. Hüseyin ağlıyordu ama bağırarak değil, gözyaşlarını içine akıtarak. Bakışlarını göklere çevirmiş, sanki bir ses duymuş gibi. Ey iman edenler, size ne oluyor ki Allah yolunda? Rabbimiz bizi bu zalimler diyarından çıkar, bize katından bir sahip, bir yardımcı gönder diyen erkek, kadın ve çocuklar uğrunda cihad etmiyorsunuz. Bizler de bu sesi işittik. Semiyana ve ete'ne Allah'ım, semiyana ve ete'ne Allah'ım, semiyana ve ete'ne Allah'ım. Ey bizim unuttuğumuz ama bizi unutmayan, umutlarını bize bağlayan yetim. Kendisi yaşamasa da kollarını ve bacaklarını Allah yolunda şehit veren çocuk. Yaşlı gözlerinle bekle bizi. Yaşlı gözlerinle bekle bizi. Vallahi hak gelir ve batıl zahir olur. Vallahi hak gelir ve batıl zahir olur.
Ey savaşın çocuğu Ayşe Fatma Hüseyin, Müslümanların çoğu sizin gibi Hüseyin, öksüz yetim Hüseyin.
Müslümanların çoğu sizin gibi Hüseyin, öksüz yetim Hüseyin.
Sanma daim kış olur, sanma hep savaş olur.
Sanma daim kış olur, sanma hep savaş olur.
Yüreğimiz taş değil, gayretimiz boş değil. Müminler kardeş olur, bekle bizi Hüseyin, öksüz yetim Hüseyin.
Müminler kardeş olur, bekle bizi Hüseyin, öksüz yetim Hüseyin. Hak gelir ve batıl zahir olur Hüseyin. Hak gelir
olur. Sanma hep savaş olur.
Sanma daim kış olur. Sanma hep savaş olur.
Yüreğimiz taş değil, gayretimiz boş değil. Müminler kardeş olur, bekle bizi Hüseyin, öksüz yetim Hüseyin.
Müminler kardeş olur, bekle bizi Hüseyin, öksüz yetim Hüseyin. Hak gelir ve batır zahir olur Hüseyin. Hak gelir gelir.
Hani senin ellerin
zahil olur Hüseyin.
Zahil olur.
Hani senin ellerin, ayakların nerede? Böyle mi yaratıldın? Zalimler mi kopardı? Söyle yetim Hüseyin. Sanma daim kuş olur. Sanma hep savaş olur. Yüreğiniz taş değil, gayretiniz boş değil. Bekle bizi Hüseyin. Bekle bizi Hüseyin, bekle bizi Hüseyin.
Hak gelir ve batır zahir olur Hüseyin. Hak gelir ve batır zahir olur Hüseyin.
Tekbir!
Allahu Ekber!
Tekbir!
Allahu Ekber!
Tekbir!
Allahu Ekber!
Grup Furkan'a seslendirmiş oldukları bu güzel ezgi ve marşlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Rabbim yeni bestelere yorumlar nasip etsin inşallah. Kıymetli misafirlerimiz, konferans bölümüne geçmeden önce Hoca Efendi'nin hayatı hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. 1965 yılında Adana'da dünyaya gelen muhterem Alparslan Kuytulu Hoca Efendi, küçük yaştan itibaren almış olduğu İslami eğitim neticesinde Allah ona Kur'an ve sünnet dışındaki hiçbir fikri akımın tesirinde kalmayan sahih bir anlayış nasip etti. Hoca Efendi Allah'ın yeryüzünde hakim mevkiine konulmadığını müşahede ediyor, zulüm altında inleyen Müslümanlar ile günahlar içinde yaşayan gençliğin hali onu derinden üzüyordu. O daima Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olmalı diyor ve bu yolda çabalar sarf ediyordu. Ümmetin içinde bulunduğu durumun ancak yeni bir diriliş hareketiyle kurulacağına inanan Hoca Efendi, yaşıtlarının şahsi istikbalini düşündüğü gençlik yıllarında İslam'ın istikbalinin sancısını çekiyordu. Allah'a duyduğu muhabbet ve bağlılığı onu yerinde durduramıyordu. Bunun için tüm gün ve gecelerini İslam ümmetinin beklediği aydın, alim sıfatına sahip öncü bir nesil oluşması için sarf etmektedir. Muhterem Hoca Efendi uzun yıllardır devam ettiği Arapça, fıkıh, hadis derslerinin yanı sıra birçok illerde de çeşitli ilmi konularda dersler yapmakta ve konferans vermektedir. Cuma akşamları yaptığı tefsir derslerine yıllardır aralıksız olarak devam etmekte olup bu dersler internetten canlı olarak da yayınlanmaktadır. Tefsir dersleri ve konferans CD ve kasetler olarak da ümmetin istifadesine sunulmuştur.
Ümmetin kurtuluşu için büyük çabalar sarf eden, bu uğurda tüm hayatını İslam davasına vakfeden önder insanı, öncü neslin hocasını konferansları için kürsüye davet ediyorum. Muhterem hocam, buyurun efendim.
Safa geçin, cepheler fethedin, hudutlar aşın, doğacak güneşin yolunu açın,
doğacak güneşin yolunu açın. Allahu Ekber, şafak söküyor. Allahu Ekber, şafak söküyor. Allahu Ekber, şafak söküyor. Allahu Ekber, şafak söküyor.
Her neslin bir vazifesi var. Her nesil kendi vazifesini iyi anlamalı. Bu neslin vazifesi sahabe neslinin vazifesi gibi midir? Yoksa tabi'in neslinin vazifesi gibi midir? Yoksa tebe'u tabi'in neslinin vazifesi gibi midir? Bu neslin vazifesi Abdülkadir Geylani olmakta değil. Bu neslin vazifesi Ebu Bekir olmak, Ömer olmak. Ya Rabbi, beni peygamberimin zamanında yaratmış olsaydın ben de bir Ebu Bekir olurdum. ben de bir Ömer olurdum, bana o imkanı vermedin diye düşünen varsa, işte Allah Azze ve Celle o imkanı veriyor. Hazreti İsa'nın geleceğini bekleyen Müslüman tembel tembel oturması gerekmez. Mücedditlerin geleceğini bilen Müslüman mücedditlerin izinden gider, tembel tembel oturmaz. Sahabi gibi insanları ortaya çıkarmıyorsa demek ki eğitimde bir yanlış var. İşte o yanlış tespit edilmeli. Ümmetin geleceğinin parlak olmasını isteyenler eğitim programlarını yeniden gözden geçirmeliler. Bu insanlar nasıl bir Allah'a inanıyorlar? Nasıl bir Allah'a inandırıldılar? Bunlar kainatı idare eden, yeryüzünde insanları başıboş bırakmış olan, insanlara karışmayan, hizmetçi olan, haşa, insanlar rızkını veren, kainatı idare eden, her şeyi yapan, hizmetçi olan bir Allah'a inandırdılar. Öncelikle bununla mücadele edilmesi lazım. Siz gerçek suçluyu hala göremiyorsunuz.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lena illa ma fahamtena inneke entel cevvadul kerim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ve ufevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Kıymetli kardeşlerim, sizlerle tekrar birlikte olmayı nasip eden Allah'a hamd ederek başlamak istiyorum. Allah Azze ve Celle bizden evvel de nice ümmetler gönderdi. Bu ümmetler bir kısmı görevini yerine getirdi, bir kısmı görevini yerine getirmedi. Görevini yerine getirdiği müddetçe Allah Azze ve Celle bütün ümmetlere yaşamayı nasip etti. Görevlerini terk etmeye başlayınca, ümmet olmanın sorumluluğunu yerine getirmeyince Allah da vermiş olduğu şerefi geri aldı. Bu Allah'ın bir sünnetiydi. Allah'ın sünnetinde de bir değişiklik olmaz. Nuh Aleyhisselam'dan itibaren birçok ümmetler geldi geçtiler. Tilke ummetun kad halet leha ma kesebet ve lekum ma kesebtum. Onlar bir ümmetti, gelip geçtiler. Onların kazandığı onlara, sizinkiler de size. Allah Azze ve Celle ne zaman bir peygamber gönderir, ne zaman bir ümmet yaratır ve ne zaman o ümmetten vermiş olduğu o sorumluluğu geri alır? Ümmet demek, başlarında bir reisleri olan, sorumluluğu olan, yeryüzündeki bütün gelişmelerden mesul olan topluluk demek. Ümmet kelimesi imam kelimesiyle aynı kökten, kök harfleri aynı. Hemze, mim ve mimden müteşekkil olan bu kelime imam kelimesi gibi, yani yeryüzünün lideri olan, yeryüzünde mesuliyet omuzlarına verilmiş olan, sorumluluğu olan topluluk demek ümmet. Allah Azze ve Celle çeşitli ümmetler yarattı, yani çeşitli topluluklara mesuliyeti onların omuzlarına yükledi. Hazreti Musa aleyhisselam da bir peygamber, ümmeti olan bir peygamber idi. Onun ümmeti bir müddet görev yerine getirdi. Sonra görev yerine getirmeyince Allah onlardan o görevi, o şerefi çekti aldı. O görevi almadan evvel Hazreti İsa aleyhisselamı son kez gönderdi. İsrailoğullarına son kez Allah bir fırsat daha vermek istedi. Hazreti İsa aleyhisselam der ki, Allah beni gönderdi ki bir tavuğun civcivlerini kanatlarının altına alması gibi sizi kanatlarımın altına alayım. Allah beni gönderdi ki dağılmış olan İsrailoğullarını hak üzerinde toplayayım. Ama siz beni de öldürmek istiyorsunuz dedi. Benden sonra yaşayamayacaksınız ve kılıçtan geçirileceksiniz. Paramparça edileceksiniz. Hazreti Musa aleyhisselama ona verilen ümmet de o zaman için en şerefli topluluk sayılıyordu. Kur'an-ı Kerim nasıl ki bizim hakkımızda ve kuntum hayra ümmetin uhricet linnas buyurmuş. Siz ey ümmeti Muhammed insanlar için çıkartılmış en hayırlı ümmet idiniz. En hayırlı ümmet oldunuz buyurulmuş. Bu ümmet hakkında en hayırlı ümmet ifadesi kullanılmış. Belirli görevlerini yerine getirmek şartıyla, Allah'ın vermiş olduğu mesuliyeti yerine getirmek şartıyla, nasıl ki bu ümmet en hayırlı ümmet ifadesi kullanılmışsa, bundan evvel Hazreti Musa'nın ümmetine aynı şekilde وَاَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ buyurulmuş idi. Allah Azze ve Celle Musa'nın ümmetine ben sizi alemlere üstün kıldım ey İsrailoğulları diyordu. Sizi alemlere üstün kıldım ey Yahudiler. Ey Musa'nın ümmeti o günkü alemlerin hepsine üstün kılındınız. Dolayısıyla göreviniz büyüktür. Yeryüzüne İslam adaletini tesis etmekle görevlisiniz. Bu sadece onların gururlanması, övülmeleri için onlara verilmiş olan bir sıfat değil. Bu bir görev idi. Aynı şekilde bu ümmete en hayırlı ümmet denilmesi de sadece onları övmek için söylenmiş değil. Onların görevlerini onlara hatırlatmak için Allah Azze ve Celle böyle hitap ediyor. Hazreti Ömer bu ayeti anlatırken buyurur ki Allah Azze ve Celle ve entum hayra ümmetin buyurmuyor. Ve kuntum hayra ümmetin buyurmuş. En hayırlı ümmet oldunuz demiş, en hayırlı ümmetsiniz dememiş. Yani ne yaparsanız yapın, sizle beraber bu sıfat olacak değil. Görevinizi yapsanız da yapmasanız da insanların en hayırlısı sayılmayacaksınız. En hayırlı ümmet oldunuz denilmiş. Yani vazifenizi yaptığınızdan dolayı, o sıfatları taşıdığınızdan dolayı Allah Azze ve Celle size böyle hitap etmiş. Yoksa ananızdan doğduğunuzdan itibaren peygamberimizin ümmeti olduğunuzdan dolayı en hayırlı ümmet olma şerefine erişemezsiniz. O yüzden diyordu ki Hazreti Ömer radıyallahu anh, kıldığınız namazlara dikkat edin. Hac yapan insanların acele acele hac yaptığını görmüştü de yaptıklarınıza dikkat edin alel acele yapmayın buyuruyordu. Allah size en hayırlı ümmet oldunuz dedi. En hayırlı ümmetsiniz demedi. Belirli şartları yerine getirmek zorundasınız diyordu. Sahabenin, peygamberimizin, talebelerinin anlayışı işte buydu. Daha evvel İsrailoğullarının neden yeryüzünde alemlere üstün kılınmış bir topluluk iken neden en zelil duruma geldiklerini anlamış olan Hazreti Ömer'in konuşması. Allah Azze ve Celle onlara sizi alemlere üstün kıldım diyordu ama bu onların hiçbir şey yapmaması durumunda, görevlerini yapmaması durumunda bile onlara verilmiş olan bir şeref değil. Görev yapacaklar, yeryüzünde İslam adaletini tesis edecekler, zulmü ortadan kaldıracaklar, Allah'ın istediği bir dünya meydana getirecekler. Onun için Allah Azze ve Celle onlara böyle bir vazife veriyordu. Fakat onlar bu vazifenin zorluğunu görünce, ümmet olmanın zor olduğunu anlayınca,
demin de ifade ettiğim gibi ümmet demek yeryüzünün imamı demek. Yeryüzünde olan bitenden mesul olan topluluk demek. İşte bu gece gündüz çalışmayı icap ettiriyordu. Gece gündüz çalışmak zor olduğundan dolayı onlar cennetin kolay yolunu aradılar. Ve kendilerine göre buldular cennetin kolay yolunu. Allah Azze ve Celle onlara sizi alemlere üstün kıldım dediği için onlar bu üstünlüğü vazife olarak görmek istemediler. Sizi alemlere üstün kıldım o halde gece gündüz görevinizi yapın. Lidersiniz, dünyanın lideri olarak görevlendirildiniz. O halde gece gündüz görevinizi yapmak zorundasınız şeklinde anlayacaklarına. Onlar kendilerinin ırklarının üstün olduğu şeklinde anlamak istediler. Cennetin kolay yolunu buldular. Görev yapmak zordu. Ümmet olmak, yeryüzünden mesul olmak zordu. Onun için onlar işin kolayını buldular ve Yahudi ırkı üstün ırktır dediler. Ve bu şekilde kendilerinin üstünlüğünü ırk üstünlüğü olarak anladılar. Onların devamı olan Hristiyanlar da benzeri şekilde anlayışa girdiler. Zaten Hazreti İsa Aleyhisselam İsrailoğullarına gönderilmiş bir peygamber değil mi? O da Yahudi peygamberi. O da onlar için gönderilmişti ve onlara aynı mesajı vermek üzere görevlendirilmişti. Onların devamıydı yani Hazreti İsa'nın ümmeti. İsrailoğullarıydı yani bunlar. Ve işte ondan dolayı aynı ahlak onlarda da tecelli etti. Yahudiler cennetin o şekilde kolay yolunu bulunca, onların devamı olan Hristiyanlar da aynı şekilde cennetin bir kolay yolunu buldular. Dediler ki Hazreti İsa Allah'ın oğludur. Görev yapmak istemeyenler, ümmet olmanın zorluğunu görünce kolay yolları arıyorlar. Dediler ki Hazreti İsa Allah'ın oğludur. O bir insan değil, o bir peygamber değil sadece, o bir ilahtır dediler. Ve Allah Azze ve Celle biricik oğlu Hazreti İsa'yı yeryüzüne gönderdi ki Hazreti İsa, Hazreti Adem'in günahından dolayı günahkar olarak doğan tüm insanların günahını affettirmek için çarmıha gerilecek ve bu şekilde bütün insanlık günahtan kurtulacak. Ondan sonra artık ne namaza gerek var, ne zekata, ne oruca. Ne içki haram, ne kumar haram, ne zina haram. Dolayısıyla artık istedikleri gibi yaşayabilirler. İsterlerse gelirler, Irak'ı işgal ederler, zulmederler. İsterlerse gelirler, Filistin'i işgal ederler, zulmederler. Nasılsa Hazreti İsa gelmiş ve onların yerine çarmıha gerilmiş ve bütün günahları affedilmiş. Dolayısıyla onlar günahkar olmazlar. Dolayısıyla artık onlar cennetliktirler ve istedikleri gibi günah işleyebilirler. Ümmetler bu şekilde cennetin kolay yollarını aradılar. Hazreti Adem'in o meyveden yemesinden dolayı günahkar olmasını bütün insanlığın günahkar olarak doğması biçiminde açıkladılar. Bütün insanlık günahkar olarak doğuyor dediler. O yüzden vaftiz yapıyorlar çocuklarını. Halbuki babalarımızın günahından dolayı Allah'ın bize hesap sorması adalet olur mu? Bunların inanmış olduğu Allah adaletsiz bir Allah. Ve sonra diyelim ki Hazreti İsa Aleyhisselam çarmıha gerilmiş olsa bile ki Allah onu kurtardı, yükseltti. Bunu Kur'an-ı Kerim açıkça ifade ediyor. Hem Hazreti İsa'yı ilah olarak görüyorlar, hem de sonra Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiğini iddia ediyorlar. Bir ilah çarmıha gerilir mi? Kulları tarafından azap edilebilir mi? Bu şekilde söylemelerinin sebebi nedir acaba? İşte kendilerinin bütün günahlarına rağmen şirk içinde olsalar bile, adam öldürseler, namaz kılmasalar, oruç tutmasalar bile Hazreti İsa gelecek ve onları cennetine götürecek. İşte bedava cennet arzusu içinde olanların ahlakı budur. Ümmet olmak zor mesele. Bu ümmet aynı şekilde geçmiş ümmetlerin izinden gitmemeli. Bizim içimizden de böyle insanlar çıkmadı mı? Kendisinin seyyid olduğunu söyleyen, peygamber soyundan geldiğini söyleyen, kendisinin dedesinin dedesinin şeyh olduğunu söyleyen, ondan dolayı kendisini de yani mübarek bir insan gibi gören, günahkar olmadığını düşünen insanlar yok mu? Aynı şekilde geçmişteki hatalar tekrar ediliyor kıymetli kardeşlerim. İşte Allah Azze ve Celle onlardan o zaman o şerefi çekti aldı. Neden İsrail oğullarından bu görev alındı? İshak oğullarından bu görev alındı da İsmail oğullarına verildi. Neden? O güne kadar peygamberimize kadar gelmiş olan bütün peygamberler Hazreti İbrahim'in oğlu olan İshak'ın soyundan geldi. Ama son peygamber İsmail'i soydan geliyor. Neden? Çünkü o eski ümmet, İsrail oğulları ümmet olmanın sorumluluğunu taşıyamadılar. Kendi geleceklerini kendileri kararttılar. Ümmetler görevlerini yapmayınca Allah Azze ve Celle verdiği şerefi geri alıyor çünkü. İşte o zaman o şeref İsrail oğullarından alındı, İsmail oğullarına verildi. Ve bu olayın gerçekleşebilmesi için Allah Azze ve Celle peygamberini yarattı. Peygamberimizin doğumu işte bu yönden önemli. Dünyada mesul olacak olan yeni bir ümmet yaratılıyor. Peygamberin doğması, peygamberin peygamber olarak seçilmesi ve ona görevin tevdi edilmesi, bütün bunlar yeryüzünde bir hareketin başlaması demek. Peygamberimize peygamberliğin verilmesi basit bir hadise değil. Yeryüzünde mesul olacak, adaleti sağlayacak, Allah'ın istediği gibi bir dünya meydana getirecek olan yeni bir ümmetin başlangıcı. Bizans'ın sona erdirilmesi demek. Yemen'de şirkin kaldırılması demek. Yalnızca Mekke'de, Medine'de değil, yeryüzünde şirkle mücadelenin başlaması demek. İşte Allah Azze ve Celle nasıl ki Hazreti Musa zamanında, Musa Aleyhisselam'dan evvel zulüm artmıştı hatırlayın. Firavun onların oğullarını kesiyor, kızlarını sağ bırakıyordu. Kıptiler yani Firavun'un milleti Hazreti Musa'nın milletini kesiyor. Onların arasında geçen konuşmaları duymuşlardı. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan bu bilgiyi almışlardı. İleride İshak'ın soyundan bir büyük peygamber gelecek ve o firavunlarla mücadele edecek ve yeryüzünde hakimiyetini tesis edecek güçlü bir peygamber olacak Hazreti Musa. İşte o peygamberin geleceğini kendi aralarında İsrail oğulları konuşuyorlardı. Onların bu konuşmalarını bildiklerinden dolayı İsrail oğullarının bu konuşmalarını bilince Kıptiler o liderin çıkmaması için oğlanları kesiyor, kızları sağ bırakıyorlardı. Ve işte zulmün arttığı dönemlerde Allah Azze ve Celle Hazreti Musa'yı yarattı. Ve Musa Aleyhisselam yaratıldıktan sonra ve evhayna ila ummi Musa en erdi'i, Musa'nın annesine vahyettik, Musa'yı emzirmesini vahyettik anasına. Yeryüzünde firavuni sistemlerin zulümleri arttığı zaman, işte o zaman demek Allah'ın sünneti budur. Zulüm arttığında Allah müdahale ediyor. Yeni bir ümmet meydana getirmek için yeni bir lider gönderiyor. Allah Azze ve Celle o gün Hazreti Musa'yı gönderdi. Ve asırlar boyunca daima insanlara öncülük yapacak olan insanlar gönderdi. Ta peygamberimize kadar ve en sonunda da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu görevle görevlendirilmiş oldu. Zulüm arttığında Allah yeryüzüne müdahale eder. Ve işte peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bu görev verildikten sonra Allah Resulüne Rabbi daima teselli veriyordu. Sayıları azdı. Aleyhinde konuşanlar çoktu. 3-5 kişiden ibaretti Müslümanlar. Ve işte o günlerde bir de vahyin kesilmesinden ötürü peygamberimiz üzüntüye boğulmuştu. Tek tesellisi vahyin gelmesiydi. Rabbinin kendisiyle diyalog halinde olmasıydı. Rabbinden gelen vahyin kesilmesi onu çok üzmüştü. İşte o zaman Allah Azze ve Celle kendisine moral veriyordu. Bazı rivayetler 12 günder, bazı rivayetler 40 günder, bazı rivayetler daha fazla olduğunu ifade eder. Peygamberimize vahiy gelmez olmuştu. İşte Allah Resulü üzülüyordu, acaba bir kusur mu işledim? Halbuki Allah Azze ve Celle ona kızdığından dolayı vahiy kesmiş değildi. İşte o zaman Bedduha suresi geldi. Bedduha ve leyli izâ secâ. Mâ vedda'ake rabbuke ve mâ kale. Velel âhiretu hayrun leke minel ûlâ. Velesevfe yu'tîke rabbuke feterdâ. Duhaya yemin olsun ey Resulüm. Kuşluk vaktine yemin olsun. Geceye yemin olsun, bürüdüğü zaman geceye yemin olsun. Kopkoyu karanlık olduğu zamana da yemin olsun. Duha olduğu zaman gece olmayacak demek değil. Gece olduğu zaman da artık gündüz olmayacak demek değil. Duhaya da yemin olsun, geceye de yemin olsun. Rabbin seni terk etmedi ve seni yalnız bırakmadı. Mâ vedda'ke rabbuke ve mâ kale. Ne seni terk etti ne de sen sana darıldı. Allah sana verecek velel âhiretu hayrun leke minel ula. Gelecek olan günler senin için daha hayırlı olacak ey Resulüm. Gelecek günlerin güzel olacağını Rabb'i kendisine müjdeliyordu. Bu şekilde Allah Azze ve Celle peygamberimize moral veriyordu. Ey Resulüm, bu gidişata üzülme. Bazen karanlık olur, bazen gündüz olur. Karanlık olduğu zaman duha gelmez, şafak sökmez zannetme, fecir gelmez zannetme. O da gelir bir gün. Gece olduğu zaman fecri bekle. Gündüz olduğu zaman da gecenin gelmesinden daima kork. Tedbirli ol. Her zaman gündüz devam edecek zannetme. Geçmiş ümmetlere tatbik edilen sünnetullah sana da tatbik edilir. Senin ümmetine de tatbik edilir. Nasıl ki duha leylin gelmesine engel değil. Leyl duhanın gelmesine engel değil. Aynı şekilde bazen vahiy gelir, bazen gelmez. Allah Azze ve Celle'nin sana küstüğünü göstermez. Bu şekilde Allah Azze ve Celle peygamberimize bir taraftan moral veriyor. Diğer taraftan da geleceğin Müslümanlar hakkında hayırlı olacağını ifade etmiş oluyordu. Bunlar gerçekleşmedi mi? Hakikaten de velel ahiretu hayrun leke minel ula. Gerçekleşmedi mi? Hakikaten de o günden sonra İslami hareket, peygamberi hareket gerçekten de güçlenmedi mi? Sayıları çoğalmadı mı? Yeryüzünde bir medeniyet meydana getirmediler mi? Daha peygamberimiz hayattayken bütün Arabistan yarımadası Müslüman olmadı mı? Allah Azze ve Celle'nin kelamı mıymış değil miymiş bu kitap? Allah'ın kelamı mıdır değil midir? Şimdi söylesinler. Bu kitaba kelamullah değil, kelamı Muhammed diyenler söylesinler, hangi insan gaybı biliyor? Allah Resulü'nün gaybı bilmesi mümkün müdür? وَلَلْ اٰهِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَى buyurdu. Ve gerçekleşmedi mi? وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْدَى dedim. Sana Rabbin verecek ve sen razı oluncaya kadar sana verecek. Gerçekleşmedi mi? Allah Azze ve Celle gerçekten de vermedi mi? Kıymetli kardeşlerim, bunlar ümmeti Muhammed'in geleceğinin parlak olacağının habercileriydi. Allah böyle söyledikten sonra eğer bunlar gerçekleşmeseydi, gaybtan vermiş olduğu haberler gerçekleşmeseydi, o zaman bu kitaptan şüphe etmeye insanların hakkı olabilirdi. Nasıl ki mesela Tebbet yeda Ebi Leheb buyurulmuş, Ebu Leheb'in iki eli kurudu denilmiş. Hakikaten de ondan sonra Ebu Leheb hiçbir zaman iman edemedi. Eğer Allah böyle söylediği halde Ebu Leheb iman etmiş olsaydı, o zaman Kur'an'ın kelamullah olmadığı ortaya çıkmış olurdu haşa. Allah Azze ve Celle Ebu Leheb hakkında böyle söylediği zaman Ebu Leheb ondan sonra iman etmiyor, edemiyor artık. Bu gaybı bilen bir Allah tarafından bu kitabın gönderildiğini gösteriyor. Eğer Allah Azze ve Celle Velid bin Mughire hakkında innehu fekkere ve kaddar fekutile keyfe kaddar zümme kutile keyfe kaddar böyle dediysem, o kafir o kat olasıca, o geberesice Velid bin Mughire düşündü, ölçtü biçti. Sonra yine düşündü, kat dolasıca ölçtü biçti. Sonra baktı ve sonra kibirlendi, sırtını döndü. İn hâzâ illâ kavlul beşer dedi. Bu ancak bir insan sözüdür demişti. İşte onun hakkında Kur'an buyurdu ki seuslihi sakar. Onu sakara sokacağım. Ve mâ edrâke mâ sakar. Sakarın ne olduğunu sana ne bildirdi ey Resulüm? Sakarın ne olduğunu sen de bilemezsin. La tubqi ve la tezer. İçine atılan hiçbir şeyi bırakmaz. İçine atılan şeylere acı vermeyi de terk etmez. Levvahatun lil beşer. O insana karşı susuzdur. O sakar cehennemin en alt tabakalarından bir tabaka. O insanın derisine karşı, cildine karşı, beşere karşı susuzdur o. Allah Azze ve Celle Velid bin Mughire'nin sakara gireceğini söylediği zaman, ondan sonra artık Velid bin Mughire iman etmiş olsaydı mesela, o takdirde Allah'ın kelamı olmadığı anlaşılmış olurdu. Halbuki böyle bir olay gerçekleşmedi. Allah kimin iman etmeyeceğini söylediyse iman etmedi. Allah'ın gaybtan vermiş olduğu haberler hepsi gerçek çıktı. İşte Vedduha suresinde de aynı şeyi görüyoruz. Ey Resulüm, Rabbin sana verecek, sen razı oluncaya kadar verecek. İnne atayna kel kevser. Ey Resulüm üzülme. Biz sana Kevser'i verdik. Kevser yalnızca cennetteki bir havuz değil. Mahkeme-i Kübra'da Müslümanların, mahşer yerinde Müslümanların içeceği bir havuz değil sadece. Kevser esas itibarıyla hayru kesir demek. Çok hayır demek. Dolayısıyla ey Resulüm biz sana çok hayır verdik. Bunun bir manası da şu. Yani biz sana çok büyük bir ümmet vereceğiz. Bu ayet geldiği zaman, bu sure Kevser suresi geldiğinde Müslümanların sayısı çok azdı. 3-5 kişiden ibarettiler. Ve Peygamberimizin oğlu ölmüştü. Oğlu ölünce işte Ebu Leheb'ler alay ediyorlar. Ve Muhammed ebter oldu. Artık bundan sonra onun soyunu devam ettirecek kimse yok. Oğlu da öldü artık. Dolayısıyla soyu kesik oldu. Sonu bitti dediler. Sonu geldi dediler. İşte o zaman Allah Azze ve Celle Peygamberine moral olsun diye dedi ki inne atayna kel kevser. Sen onların laflarına bakma. Biz sana Kevser'i vermişiz. Sana hayru kesir vermişiz. Biz sana büyük bir ümmet vermişiz. Büyük bir ümmet vereceğiz. Senin neslinden alimler gelecek. Senin neslinden Abdülkadir Geylaniler gelecek. Sana Allah Azze ve Celle büyük bir ümmet nasip edecek. İşte Kevser'in bir manası da buydu. Gerçekleşmedi mi? Hakikaten de Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi Efendimizin soyundan Evliyaullahlar gelmedi mi? Allah Resulü'nün ümmeti büyük bir ümmet olmadı mı? Elem Neşrah da öyle buyuruyor. Bu Vedduha suresiyle beraber gelmiş olan Elem Neşrah'ta da aynı şekilde Allah Azze ve Celle buyurdu ki ve refa'na leke zikrak. Ey Resulüm, senin adını, şanını yükseltmedik mi? Senin şanını yükselteceğiz. Senin şanın dünyayı kaplayacak. Bu ayet geldiği zaman hiç kimse böyle bir şeyi ümit etmiyordu. Bu ayetler geldiği zaman Müslümanlar 3-5 kişiden ibarettiler. Herkes tarafından horlanıyorlar, aşağılanıyorlar. İşte o sırada Allah böyle müjdeler veriyordu. Ve refa'na leke zikrak. Sen aleyhinde konuşanlara bakma. Biz senin adını yüceltmedik mi? Yani senin adını yücelteceğiz diye Allah Azze ve Celle haber veriyordu. Fiil-i madi ile geliyordu ayet. Refa'na diyordu sanki geçmişte olmuş gibi. Sen adını yükseltmedik mi? Halbuki daha yükselmemişti peygamberimizin adı. Fakat Allah Azze ve Celle için zaman söz konusu değil. Ha gelecek zaman ha geçmiş zaman Allah için fark etmez. Onun için Allah Azze ve Celle senin adını yükseltmedik mi buyuruyor. Ve Allah Resulü'nün adı her tarafta zikredilmedi mi? Hakikaten de bugün dünyanın her tarafında Eşhedü enne Muhammeden Resulullah denilmiyor mu? Her tarafta gerçekten o anılmıyor mu? Gerçekten de inne şani'eke huvel ebder gerçekleşmedi mi? Sana buğz eden o Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, asıl onlar ebter olacak, onların soyu kesilecek. Onlara dünya lanet edecek. Sana biz Kevser'i vereceğiz. Senin adını yükselteceğiz. Sen bu şekilde dünyada en çok anılan insan olacaksın ya Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allah azze ve celle bu şekilde peygamberimize müjde veriyordu aynı zamanda. Peygamberimiz de ümmetine müjdeler veriyordu. Hendek savaşı sırasında hendek kazıyorlardı Müslümanlar ve büyük bir kaya çıktı önlerine, kazamıyorlar, kayayı parçalayamıyorlardı. Peygamberimize adam gönderdiler, Selman'ı gönderdiler. Dediler git peygamberimize anlat, bu kayayı kıramıyoruz. Gitti Allah Resulü'ne haber etti, Efendimiz geldi. Hendeğe indi ve eline aldı balyozu. Bir tane vurdu, büyük bir şimşek çıktı. Şimşek gibi bir ateş çıktı. Allah Resulü Allahu Ekber dedi. Müslümanlar da Allahu Ekber dediler. Sonra Efendimiz bir defa daha vurdu. Sonra yine şimşek çaktı. Efendimiz yine Allahu Ekber dedi. Onlar da Allahu Ekber dediler. Her vurduğu zaman o büyük kaya çatlıyor ve kırılmaya başlıyordu. Sonra üçüncü kez vurdu kayaya. Yine büyük bir şimşek çıktı. Kıvılcım attı. Onun üzerine Allahu Ekber dedi. Müslümanlar da Allahu Ekber dediler. Ve sonra Peygamberimiz buyurdu ki, şükürler olsun ki bana İran'ın sarayları gösterildi, İran verildi. Bana Yemen'in sarayları gösterildi, Yemen verildi. Bana Bizans'ın sarayları gösterildi, Bizans verildi. Hakikaten de bütün bunlar kendisine verilmedi mi? Gerçekten de İran fethedilmedi mi? Bizans fethedilmedi mi? Şu üzerine yaşamış olduğumuz Diyar-ı Rum denilen daha evvel adı bu olan bu topraklar Bizans topraklarıydı. Sahabe ordusu buralara kadar gelmedi mi? İran'a kadar dayanmadı mı? Yemen'i fethetmedi mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hakikaten de Resulullah mıymış değil miymiş?
Tekbir! Tekbir!
Eğer vermiş olduğu haber gerçek çıkmasaydı o zaman belki insanların onun peygamberliğinden şüphe etmesi mümkün olabilirdi. Fakat o bana İran'ın sarayları verildi dediği zaman gerçekten de verildi. O zaman münafıklar bunu duyduklarında demişlerdi ki münafık oldukları işte o zaman ortaya çıktı. Münafıkların münafıklıkları işte böyle zamanlarda ortaya çıkar. Dediler ki şunlara bakın hele. Hallerine bakmıyorlar. Bir de İran'dan bahsediyorlar, Bizans'tan bahsediyorlar. İran ve Bizans o günün süper güçleri. Bugünün Amerika'sı ve Rusya'sı gibi. Şunlara bakın hele, düşmanla karşı karşıya gelmeyi bile göze alamıyorlar. Hendek kazıyorlar. Düşmanla karşılaşmayı göze alamıyorlar da tutmuşlar bu halleriyle, üzerlerinde elbiseleri bile yok, şu halleriyle tutmuşlar Bizans'tan İran'dan bahsediyorlar deyip alay ediyorlardı münafıklar. İşte Allah'ın yardımına güvenenlerle güvenmeyenlerin farkı. Hakikaten de öyle olmadı mı? Allah Resulü'nün dedikleri gerçekleşmedi mi? Ümmetinin geleceği hakkında Peygamberimiz bilgi veriyordu bu şekilde. Ve dediği aynen gerçekleşiyordu. Demek ki o Allah'ın Resulü'ydü. Allah'ın Resulü olmasa gaybtan vermiş olduğu haberlerden bir tanesi çıkmaz. Hazreti Ömer'in şehit olacağını haber verdi, şehit olmadı mı? Hazreti Ali'nin şehit olacağını haber etti, şehit olmadı mı? Hüseyin'in şehit olacağını haber etti, şehit olmadı mı? Ammar'ın şehit olacağını söyledi, şehit olmadı mı? Bagi bir topluluk tarafından şehit edilecektir dedi, öyle olmadı mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzlerce defa Resulullah olduğunu ispat etti. Ben Müslümanlara ümmetinin geleceği hakkında bilgiler veriyordum. Ve işte nasıl ki İran fetholunacağını söylediyse, aynı peygamber ümmetinin daha sonra bozulacağını da söyledim. Benden sonra dedi, onların izini takip edeceksiniz. Onlar kertenkelenin deliğine girseler siz de gireceksiniz. Ya Resulallah dediler, onlar dediğin kim? Kimlerin izinden gideceğiz? Ehli kitabı mı kastediyorsun dediler. Başka kim olacak ki dedi. Başka kim olacak, onların izinden gideceksiniz. İsrailoğulları 72 fırkaya ayrıldılar. Siz 73 fırkaya ayrılacaksınız. Onlardan bir tanesi dışında diğerleri cehennemdedir buyurdu. Tevhid üzere giden, şirke düşmeyen, o fırka inaciye diyebileceğimiz, o kurtulmuş olan fırkanın dışında şirke bulaşmış olanlar, işte onlar 72 fırka da olsalar hepsi de yerleri cehennemdir dedi. Gerçekten de tarihte sapmış olan fırkalar zuhur etmedi mi? Hazreti Ali'ye Allah diyenler zuhur etmedi mi? İzinden gitmiş olduğu insanları putlaştıranlar, gaybı Allah'tan başkası bilmediği halde benim hocam yahut da benim şeyhim gaybı bilir diyen, her tarafı görür, her tarafı işitir, her şeyi bilir diyenler zuhur etmedi mi? Tevhidden sapanlar, şirke düşenler zuhur etmedi mi? Allah Resulü'nün dediği şekilde hakikaten de ümmeti daha sonrasında bozulmalar göstermedi mi? Hem ileride zaferin geleceğini haber veriyordu, o gerçekleşiyordu. Ümmetinin ileride bozulacağını da söylüyordu, o da gerçekleşiyordu. Ne söylüyorsa gerçekleşiyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an-ı Kerim de bize ümmetin geleceğinin neye bağlı olduğunu aslında açıklamıştı. وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَا تَحْنُكَ buyuruyor Kur'an. Kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayınız ey müminler. Bu ayeti bazı kimseler yanlış anladılar. Ebu Eyyub el-Ensari'nin katılmış olduğu bir savaşta Müslümanlardan bir asker tek başına düşmana hücum etmişti. Onu görenler onu kınadılar. Yanlış yaptı dediler. Bu şekilde davranmakla kendini tehlikeye attı dediler. Ve bu Kur'an'a aykırıdır dediler. Ayetin bu gibi kimseler hakkında olduğunu söylediler. Peygamberimizin talebesi Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh dedi ki, ayeti anlamıyorsunuz. Ayet böyle bir olay hakkında gelmiş değil. Olabilir ki Müslümanlardan birisinin böyle bir kahramanlık göstermesi gerekebilir. Bir Müslüman kendisini feda eder ama bütün asker coşar. Ordunun coşmasını sağlamış olur. Ayet bu gibi durumlar hakkında gelmedi. Ayet bizim hakkımızda geldi dedi. Biz İslam bütün bölgeye yayılınca, Arabistan bölgesine yayıldığı zaman kendi kendimize şöyle konuşmaya başladık. İslam artık yayıldı, güçlendi, kuvvetlendik. Dolayısıyla bundan böyle artık develerimizin sayısını arttırmakla uğraşalım. Hurma bahçelerimizi çoğaltalım. Dünyaya biraz da bakalım dedik. Dünya sevgisi kalbimizi kaplamaya başladı. İşte o zaman Allah bu ayetini gönderdi. وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَا تَحْلُكَ Ey müminler, dünyaya dalmak suretiyle yani kendinizi tehlikeye atmayın. O zaman ümmetinizin sonu gelir. ümmetler çökmeler başlar. Dünya sevgisi kalbinizi doldurduğu zaman, işte o zaman yeryüzünde kıymeti harbiyeniz kalmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu bize haber etmedi mi? Allah Resulü bir gün buyurdu ki, benden sonra başka milletler size saldıracaklar. Sizden çekinmeyecekler, korkmayacaklar. Peygamberimiz ümmetinin geleceği hakkında bize bilgi veriyor. Sizden çekinmeyecekler. Neden dediler ya Resulallah? Sayımız azalacak mı ileride? Ondan dolayı mı bizden korkmayacaklar? Buyurdu ki tam tersine, sayınız çekirgeler kadar çok olacak. Ama dünya devletleri içerisinde kıymeti harbiyeniz kalmayacak. Tıpkı bir selin üzerindeki köpük gibi, suyun köpüğü gibi kıymetsiz olacaksınız. Çerçöp gibi kıymetsiz olacaksınız. Neden dediler? Çünkü dedi kalbinizde vehn olacak. Vehn nedir ya Resulallah dediler? Kerahiyetul mevt ve hubbu dünya dedi. Ölüm korkusu ve dünya sevgisi. Bu kalbinizde olduğu zaman dünyada kıymetiniz kalmayacak. Çünkü o zaman görevinizi yapmayacaksınız. Görevinizi yapmadığınızdan dolayı dünya milletleri sizden çekinmeyecekler. Dört tarafı Müslüman olan Irak'ı gelecek vuracak. Dört tarafı Müslümanlarla çevrili olan Filistin'i gelecek vuracak. Afganistan'ı gelecek vuracak. 1,5 milyarlık çekirgeler kadar olan İslam alemi sessiz kalacak. Köpük gibi kıymeti harbiyesi olmayacak. İşte Allah Resulü'nün dediği gerçekleşmedi mi? Peygamberimiz ne haber verdiyse gerçekleşti. İşte o vermiş olduğu haberler bize bir taraftan müjdeli haberler veriyordu Allah Resulü. Bir taraftan da böylesi bizi ikaz edici, uyarıcı haberler veriyordu Resulullah sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem. İşte o peygamber bugüne kadar olacak olan hadiselerle ilgili vermiş olduğu haberler gerçek çıktığı gibi bize bir başka haber daha veriyor. Ümmetinin geleceğini peygamberimiz 5 döneme ayırır. 5 dönem. Bu din nübüvvet ile başladı buyuruyor. Yani peygamberlikle başladı. Allah'ın istediği kadar bir süre böyle devam edecek. Yani ben sizin aranızda yaşayacağım. Allah'ın istediği kadar süre. Sonra o kalkacak, yani ben öleceğim. Ve sonra hilafet kurulacak. Raşid halifeler gelecek. Onlar Allah'ın adaletiyle hükmedecekler. O da Allah'ın istediği kadar bir süre devam edecek. Bu sürenin kaç sene olduğu konusunda peygamberimiz başka bir rivayette hilafetin 30 sene devam edeceğini haber vermiştir. Hakikaten de tarihe bakılacak olursa 4 halife yahut da Hazreti Hasan'ın 6 aylık hilafetini de sayacak olursanız 5 halife dönemi tam 30 sene sürmüştür. İşte Allah Resulü 3. dönemi öyle ifade ediyor. Hilafet 30 sene sonra kalkacak ve sonra meliklik başlayacak. Isırıcı meliklik, babadan oğula geçen padişahlık sistemine geçilecek. Ondan sonra o da Allah'ın istediği kadar bir süre devam edecek. Sonra o da bitecek ve 4. dönem gelecek. Yeryüzünde ceberrut olacak. Diktatörlük ve zulüm olacak. Yeryüzünde Müslümanlara zulüm başlayacak. Ve sonra o da Allah'ın istediği kadar süre devam edecek. Sonra o da bitecek ve 5. dönem gelecek. İşte yeniden hilafet tesis edilecek. Ümmet-i Muhammed yeniden uyanacak. Ve ümmet-i Muhammed yeniden ümmet olmanın şuuruna erecek. Allah Resulü'nün dediği gibi 1. dönem bittikten sonra hakikaten de 2. dönem, Raşid halifeler dönemi gelmedi mi? Hakikaten de 30 sene sürmedi mi? Ondan sonra hilafet padişahlığa dönüşmedi mi? Muaviye ile birlikte ondan sonra kendi oğlu Yezid'i halife olarak tayin etmedi mi? Bizans sistemi olan bu sistem gerçekleşmedi mi? Peygamberimizin dediği gibi gerçekten de padişahlığa dönüşmedi mi? Üçüncü dönem uzun süre devam etti. Padişahlık 1920'lere kadar devam etti. Sonra işte şu son 100 sene kadar önce kaldırılmadı mı? Ve kalktığı zaman da hakikaten de dördüncü dönem olan zulüm dönemi başlamadı mı? Dünyanın her tarafında Müslümanlara yaklaşık 90 yıldır, 100 yıldır zulüm yapılmıyor mu? Her tarafta akan kan Müslümanın kanı değil midir? Dolayısıyla Allah Resulü'nün dediği gibi dördüncü dönem de gerçekleşmedi mi? Ve sonra beşinci dönemin alametleri şu anda görülmüyor mu? Biz şu anda dördüncü dönemle beşinci dönemin arasında bir yerdeyiz kıymetli kardeşlerim. Dörtle beşin arasında bir yerdeyiz. Bir taraftan zulüm devam ediyor. Bir taraftan da Müslümanlarda uyanış başlıyor. Evet, el küfrü yedum ve zulmü la yedum. Küfür devam etse bile zulüm devam etmez. Hiçbir zaman zulüm uzun süre devam etmemiştir. Allah Azze ve Celle Müslümanlar görevlerini yaptıkları zaman onları bu zulümden kurtaracağını vaat ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin beşinci döneminin olacağını vaat ediyor. Ve şu anda bütün gelişmeler de bunu göstermiyor mu gerçekten? Buna benzer mesela toplantılar, konferanslar dünyanın her tarafında yapılmıyor mu? Dünyanın her tarafında uyanış hareketleri yok mu? Hem hadisler bize bunu müjdeliyor, hem de zaten siyasi gelişmelere baktığınız zaman da bunu görebilirsiniz. Hakikaten de bundan 40 sene evveline nispetle gerçekten de Müslümanlarda uyanışı görebilirsiniz. Bediüzzaman rahimehullah da rüyasını anlatır bize. Rüyasında da ümmetin geleceğinin parlak olacağının kendisine bildirildiğini söyler. Rüyada muhteşem bir kalabalığın kendisini davet ettiğini söyler. Bir gün diyor, bir cuma gecesinde rüyamda alemi misale girdim. Rüya aleminde birisi geldi bana dedi ki, asırların milletvekilleri gibi olan büyük zatlar gelmişler, seni bekliyorlar. Sen de gel, görüşünü beyan et dediler. Gittim diyor, kapıda durdum, haya ettim. Baktım ki bütün asırların milletvekilleri gibi, milletvekilleri hükmünde olan bütün alimleri, büyük alimleri, gerek evliyadan, gerek ulemadan, şühedadan, sulahadan, bütün salihlerden örnekler, her asırdan bir numune, bir temsilci gibi adeta toplanmışlar ve ben onların huzurunda durdum. Bana dediler ki, gel, bu mecliste senin de bir re'yin var. Sen de görüşünü söyleyebilirsin, görüşünü beyan et. Dedim ki, sorun söyleyeyim. Dediler ki, bu ümmeti Muhammed'in mukadderatı nedir? Bu ümmetin geleceği nasıl olacak sence? Birinci Dünya Savaşı'ndaki bu mağlubiyet nedendir? Hikmeti nedir? Ve eğer galip gelmiş olsaydık ne olurdu acaba? Görüşünü beyan et dediler. Ben de onlara dedim ki, şu anda her ne kadar dünya savaşını kaybetmiş olsak da, bu bir şer gibi görünüyorsa da, hakikatte ileride ümmet-i Muhammed'in geleceği parlak olacak ve işte bu sonunda hayra dönüşecek dedim. Açıklamamı istediler benden. Açıkladım ve bana bir takım sorular sordular, anlatıyor kendisi. Ben konumuzla ilgili olmayan kısımlarını anlatmak istemiyorum. Rüyası biraz uzundur ve bu şekilde kendisine İslam neden şu Batı medeniyetini reddeder diye soruyorlar. Neden şu Batı medeniyetini İslam reddediyor? Çünkü dedim ki diyor, bunların hak anlayışı yoktur. Bunlar hakka dayanmazlar, kuvvete dayanırlar. Bunlar adalete dayanmazlar, diktatörlüğe dayanırlar. Bunların en cazibedar hizmeti insanları şehvetperest yapmaktır. Batı medeniyeti insana huzur vermedi. Batı medeniyeti insanın ihtiyacını arttırmaktan başka bir şeye yaramadı. İnsanın ihtiyacı 4 tane ise onlar 300 taneye çıkardılar. Bu şekilde Batı medeniyetin İslam'ı neden reddettiğini anlatır. Ve işte bu konuşmalardan sonra, konuşmalar biraz uzundur, bu konuşmaların sonunda kendisine müjdenin verildiğini söylüyor. Onlardan birisi diyor bana, dedi ki, müjdeler olsun size, şu istikbalde İslam'ın sadası en gür seda olacaktır. İslam'ın sesinden daha yüksek bir ses olmayacaktır. Yeryüzünde İslam'ın sedası hakim olacak dediler. Ve bu şekilde diyor beni müjdelediler. Ve sonra daha devam ediyor. Ve diyor uyandım, baktım ki kan ter içinde kalmışım, yatağımda oturur vaziyetteyim. Bediüzzaman'ın da rüyasında ifade olunduğu gibi, hadislerde ifade edildiği gibi, Allah Azze ve Celle'nin kitabında belirttiği gibi, ümmeti Muhammed'in geleceğinin parlak olacağına dair birçok bilgiler mevcut. Peygamberimiz hadiste buyuruyor ki, mesel-i ümmeti kel matar, benim ümmetimin misali yağmura benzer. La yudra evvelu hayr em ahiru, bilinmez başı mı hayırlıdır sonu mu? Nasıl ki yağmurun başı mı hayırlı sonu mu bilinmezse, benim ümmetimin de başı mı hayırlı sonu mu hayırlı bilinmez. Evet, belki öncülük yapacak vasıflara sahip olan insanlar çok az çıkıyor bu zamanda. Fakat yine de Allah Resulü buyuruyor, ümmetimin başı mı hayırlı sonu mu hayırlı bilinmez. Yani ileride benim ümmetimin ilerisi güzel olacak. Matar gibi, yağmur gibi olacaklar. Onların içerisinden öncüler çıkacak ve ümmeti Muhammed yeniden uyanışa geçecek. O manada bir başka rivayette buyuruyor ki, El-İslamu beda gariben, İslam garip olarak başladı. Ve seyyaudu keme beda gariben, ve tekrar o garip hale dönecek. Fetuba lil gurabe, o gariplere ne mutlu, müjdeler olsun o gariplere. Bazı kimseler bu hadisten ümitsizlik anladılar. Bu hadisi okuyanların bazıları Allah Resulü'nün ümmetin geleceğine dair ümitsiz bilgi verdiğini düşündüler. Çünkü İslam garip başladı ve tekrar garip hale dönecek buyuruyor. Bundan dolayı ümitsizlik anlayanlar hata ettiler. Ümmet Muhammed'in geleceğinin parlak olacağı başka hadislerde de bildirildiğine göre, zulümden sonra yeniden dünyada İslam medeniyetinin kurulacağı hadiste bildirildiğine göre o şekilde anlamak doğru olamaz. Arapça okumuş olanlar bilir ki Yahudu kelimesi aynı zamanda yubdi'u ve yu'idu manasında da kullanılır. Yani evet, tekrardan o hale gelecek, tekrar zayıflayacak, doğru. Fakat yeniden bir hareket başlayacak. Yeryüzünün her tarafında ümmeti Muhammed yeniden harekete geçecek. Yu'idu manasında yani. Evet, tekrar garip hale gelecek. Müslümanlar nasıl ki Mekke döneminden zayıf idilerse, aynı şekilde ileride tekrar zayıflayacaklar, işte bugün olduğu gibi. Dünyada belki kıymetleri kalmayacak. Fakat şimdi gördüğümüz gibi, gerçekten de gördüğümüz gibi, şu anda dünyanın her tarafında ümit verici hareketler başlamış durumda. İşte o yüzden hadisi doğru anlamak icap eder. Yu'idu manasında anlamak lazım. Yani o hale döner, garip hale döner, zayıflar ama tekrar başlar. Dünyanın her tarafında yeni bir hareket başlar. Zaten hadisin devamında da fetuba lil gurabe buyurmuş. Peygamberimiz müjde veriyor. O gariplere ne mutlu. O garipler belki insanlar tarafından horlananlar, belki kanları akıtılanlar, belki onlar çok kanlar akacak ama sonunda garipliğe razı olanlar, dünyada itilmeye kakılmaya razı olan, davasını devam ettirenlere ne mutlu buyurdu. İşte Allah Resulü'nün vermiş olduğu bu haberler teker teker gerçekleşiyor. Evet, İslam gerçekten de 3 asırdan beri düşünecek olursanız gerçekten de bir gerileme vardı. Gerçekten de ümmet çöküş içerisindeydi. 3 asır evvel başladı bu çöküş. 100 senelik mesele değil. Ümmet ne zaman yükselir, ne zaman çöker? Ümmet sıhhat dönemindeyken itikadı düzeltiyordu. Daima ümmetler böyle olur. Sıhhatliyken ümmetler itikatla uğraşırlar, fikirle uğraşırlar, nefislerin ıslahıyla uğraşırlar. Ne zaman ki ümmetler hastalanır, işte o zaman insanlarla uğraşmaya başlar, birbirleriyle uğraşmaya başlarlar. Ne zaman ki ümmet çöküşe geçer, işte o zaman ümmet eşyalarla uğraşıyor demektir. Demek ki ümmet eşyayla uğraştığı zaman artık çökmüştür. Dünya sevgisi kalbini kapladığı zaman artık ümmet çökmüş demektir. O halde kıymetli kardeşlerim, Peygamberimiz bu ümmeti meydana getirirken nasıl ki sıhhat döneminde, yani onların itikadıyla uğraştıysa, Müslümanlara tevhid akidesini yerleştirdiyse, Allah'ı sadece Allah'ı ilah olarak kabul etmeyi öğrettiyse, aynı şekilde bugün ümmeti Muhammed'in sıhhatli bir şekilde gelişebilmesi için bu mesele üzerinde durmaları zaruridir. La ilahe illallah davasını anlatmadıkları müddetçe, sadece Allah'ın varlığını anlattıkları, ibadet ve ahlak olarak anlattıkları müddetçe İslam'ı gelişmeler sıhhatli olmayacaktır. Ümmetin geleceği parlaktır ama meseleler doğru bir şekilde ortaya konulmalı. Geçmişte sıhhatli ümmet nasıl sıhhatli oldu? Peygamberimiz sıhhatli bir ümmeti nasıl meydana getirdi? Bugün de sıhhatli bir ümmet meydana getirebilmek ancak Peygamberimizin yöntemiyle mümkündür. Kur'an'ın ve sünnetin yöntemiyle, eğitim metoduyla mümkündür. Kur'an ve sünnet nasıl eğitiyordu Müslümanları? Onlara tevhidi öğretiyordu Allah ve Resulü. Onlara sadece Allah'ın varlığını değil, Allah'tan başka bir otoritenin olmadığını öğretiyordu. Ümmet bu anlayışı zamanla kaybetti. İşte o zaman hastalık başladı. Kıymetli kardeşlerim, ümmet-i Muhammed'in sıhhat döneminde itikatla, nefsi tezkiyeyle uğraştığını söyledim. Hastalık döneminde ise insanlarla uğraştılar. Ne zaman ki eşyaya önem vermeye başladılar, o zaman çöküş başladı. Hastalığı doğru tespit etmek lazım. Bugün ümmet-i Muhammed'in geleceğini parlak olmasını isteyenler, yeniden bu ümmetin ayağa kalkmasını isteyenler, bunlar bu meseleyi doğru anlamak zorundalar. Sıhhatli bir ümmet nasıl meydana getirilir? Bunu iyi anlamak zorundalar. Sıhhatli ümmetin meydana getirilişi tevhid üzerinde durmakla mümkündür. Tevhidi anlamış, şirki anlamış olan bir kadronun, bir cemaatin meydana getirilmesiyle mümkündür. Eğer siz sebep ile arazı karıştıracak olursanız hiçbir zaman sıhhatli bir ümmet meydana getiremezsiniz. Sebep başkadır, araz yani belirtiler başkadır. Sebep bu ümmetin tevhid akidesini kaybetmiş olması, itikadında bozulmaların meydana gelmesi, Allah'ı sadece kainatı idare eden bir Allah olarak görmesi, yeryüzüne karışmayan bir Allah olarak görmesi, insanların kendilerini özgür görmeleri, işte en büyük, bugünkü duruma gelişimizin en büyük sebebi bu. Ümmet kendisini yeniden düzeltmek istiyorsa işe buradan başlamalı. Yoksa kıymetli kardeşlerim, sebeple arazı karıştırırsanız, belirtileri karıştıracak olursanız hata edersiniz. Sebep başka, belirtiler başka. Bir insan hasta eden mikrop neyse sebep odur. Ama belirtiler ise mesela hastanın ateşinin yükselmesi, bunlar belirtidir. Siz ateşini mesela düşürecek olsanız bile, eğer o mikrobu öldürmediyseniz yeniden yükselecektir ateş. Çözüm değildir yani hastanın elini yüzünü yıkamak, çözüm olmayacaktır. Mikrobu öldürmeniz lazım, sebebi ortadan kaldırmanız lazım. Ümmetin hastalanmasının sebebi tevhid akidesinin kalkması, nefislerin tezkiye edilmemesi. Arazına, belirtilerine gelince, onlar başka şeyler. Mesela hastalık döneminde neler olur? Ümmet ne hale gelir? Kafirden maddi şeyleri almaya başlar. Kendisi yapacağını onlardan hazır almaya başlar. Kafirin maddi kaynaklarını ya da icatlarını aynen alır. Sonrasında onların adetlerini almaya başlar. Sonrasında onların kültürünü ve sanatını almaya başlar. Ondan sonra bunlar kademe kademe, hastalık merhale merhale yani vücudu sarıyor. Önce maddi şeyleri alıyorlar ve bundan bir şey olmaz diyorlar. Ondan sonra adetler gelmeye başlıyor. Bununla da bir şey olmaz diyorlar. Ondan sonra kültürü ve sanatı, kanunları gelmeye başlıyor. Ondan sonra ahlaki kriterleri, ölçülerini almaya başlıyorsunuz. Ondan sonra artık onların fikirleri ve itikatları gelmeye başlıyor. Fikir ve itikatları geldiği zaman, yani mesela Allah Azze ve Celle'nin dediği olacağına, mesela Kopenhag kriterlerini almaya başladığınız zaman, işte o zaman ümmet çökmüş olur. Çökmüş demektir. Dolayısıyla işte bu merhalelerle ümmet bu hale gelir. Onun için bunlarla uğraşırken asıl sebebi unutmak hata olur. Bunlarla uğraşanlar mesela kılık kıyafetle uğraşıp asıl meseleyle uğraşmayanlar, içkiyle uğraşıp, milletin namazıyla, orucuyla uğraşıp ya da ahlakla uğraşıp asıl tevhidi yerleştirmeyenler, asıl sebebi ortadan kaldırmayanlar Müslümanlara yıllar kaybettirmektedirler. Asıl sebebi ortadan kaldırmadıkları için, asıl mikrobu öldürmedikleri için Müslümanlara yıllar kaybettiriyorlar. Başka şeylerle uğraştırıyorlar. Mesela bir takım makamlara gelmeye çalışıyorlar. O makamlara gelince, yolları daha güzel yapınca, bilmem neyi daha güzel edince, ekonomiyi daha güzelleştirince sanki ümmet bu durumdan kurtulacak zannediyorlar. Bunlar arazdır. Belirtiler yok etmekle sebep yok olmaz. Yahut da milletin bir takım ahlaki meseleleriyle uğraşanlar, kılık kıyafetle uğraşanlar bilsinler ki bunlarla hiçbir yere varmak mümkün değil. Asıl sebebi ortadan kaldırmak lazım. Bu insanlar nasıl bir Allah'a inanıyorlar? Nasıl bir Allah'a inandırıldılar? Bunlar kainatı idare eden, yeryüzünde insanları başıboş bırakmış olan, insanlara karışmayan, hizmetçi olan, haşa, insanlar rızkını veren, kainatı idare eden, her şeyi yapan, hizmetçi olan bir Allah'a inandırdılar. Öncelikle bununla mücadele edilmesi lazım. Eğer bir insan Allah'ı ilah olarak görür, Rabb'ı olarak görür, kendi kanun koyucusu olarak görür ise zaten o Allah'ın dediği gibi giyinecektir. Allah'ın farz dediğini yapacaktır. Haram dediğinden kaçınacaktır. meseleyi kökünden ele almak lazımdır. Müslümanlar hastalığın belirtileriyle uğraşıyor. Ümmetin geleceğini inşa etmek isteyenler, bu ümmeti uyandırmak isteyenler sebeple uğraşmalıdırlar. İşte kıymetli kardeşlerim, ümmet önceleri sıhhat dönemindeyken la ilahe illallah'ı öğretiyordu. O zaman üstünlük ölçüsü takva idi. Ne zaman ki ümmet hastalanmaya başladı, işte o zaman ırkçı olmaya başladı. Ümmet-i Muhammed sıhhat dönemindeyken ümmetçi bir anlayışa sahip olmuştu. Müslümanların hepsinin kardeş olduğunu söylüyordu. Müslümanlar sağlıklı ümmet iken hepsinde ümmet anlayışı vardı. Dünyanın her tarafında olan bitenden kendini mesul görüyordu Müslümanlar. Ve tüm dünyayı Müslümanlarını kardeş olarak görüyorlardı. Demek ki sıhhatli iken ümmet bütün Müslümanları kucaklayan bir anlayışa sahip oluyordu. Fakat daha sonra ümmet hastalandığı zaman işte o zaman ırkçı olmaya başladı. Önce ümmet anlayışını terk etti ve ırkçı olmaya başladı. Sonra aşiretçi olmaya başladı. Hastalık döneminde, daha sonra ise çöküş dönemi geldi. Çöküş döneminde o zaman aileci olmaya başladılar ve daha sonrasında da ferdiyetçi oldular. Her birisi ferdiyetçiliği savundu. Yalnızca kendini düşünmeye başladılar. İşte ümmet ne zaman ki bu hale gelir, ferdiyetçi olur, kendini düşünür, ailesini düşünür, işte o zaman ümmet çökmüş demektir. Demek ki ümmetin hastalık dönemi bu şekilde kademe kademe kendini gösteriyor. Eğer bir ümmet ırkçılaşıyor ise hastalanmaya başlamış demektir. Türk kendini Kürt'ten üstün görüyorsa, Türk kendini Arap'tan ya da Arap ondan, Türk'ten kendini üstün görüyorsa, ırkıyla övünüyorsa, atalarıyla övünüyorsa hastalık başlamış demektir. Yakında bunlar ırkla övünmeyi de bırakıp aşiretleriyle övüneceklerdir. Hatta kıymetli kardeşlerim daha sonra ailesiyle övünecek, ferdiyetçi olacaklar. İşte daha birkaç gün evvel Mardin'de olan olayı görmediniz mi? Aynı aile olmalarına rağmen, amca oğulları olmalarına rağmen birbirine kurşun sıkan 44 kişiyi öldüren insanlar. İşte bu ümmetin içinden birçok kimsenin bu anlayışı kaybettiğini ve çöktüğünü gösterir. Fakat diğer taraftan elbette ki bu anlayışları reddeden, yeniden uyanışa geçen milyonlar da var elhamdülillah. Onlar böylesi hadiseler olduğu zaman sağa solu suçlayanlar, hemen işte bunu töre olarak isimlendirenler, bu 44 tane mazlum insanı töre kurbanı olarak isimlendirenler, onlar şunu bilsinler ki onlara kurşun sıkanlar bu mekteplerde okumuştu. Onlar şunu bilsin ki bunlara kurşun sıkanlar bu camilerde namaz kılmıştı. Siz demek ki bu insanları yıllarca mekteplerinizde eğitmediniz, eğitemediniz. Demek ki bu insanlar yıllarca televizyon seyretmişti. Demek hiçbir şey veremediniz. Yazıklar olsun. Şimdi gerçek suçluyu ortadan kaldırmak için, suçlunun kim olduğunu anlamayalım diye töreyi suçluyorsunuz. Bu töreyi kim meydana getirdi? Peygamberimiz zamanında bundan 5 beter töreler vardı. Bundan daha beter töreler vardı ama Resulullah onların hepsini kaldırıyordu. Arabın Arap olmayana, Arap olmayanın da Araba üstünlüğü yoktur diyordu. Irkçılık için savaşan bizden değildir diyordu. Irkçılığa davet eden bizden değildir. Irkçılık uğrunda ölen bizden değildir diyordu. Ve yıllarca aşiretleri için savaşmış olan insanları kardeş yapıyordu. Elinde ne televizyon vardı, ne de okullar vardı, ne gazete vardı, ne radyosu vardı peygamberin. Ama o bütün insanları, Müslümanları kardeş yapabiliyordu. Siz ise bunu kaldırdınız. Kaldırdınız, ondan sonra şimdi töreyi suçluyorsunuz. Siz mekteplerinizde bunlara İslam'ı öğretmiş olsaydınız bu zalimler bu zulmü yapmayacaktı. Böyle vahşileşmiş, canavarlaşmış insanlar töremeyecekti. Söyler misiniz bana, bu gibi olaylar sadece törenin hakim olduğu yerlerde mi oluyor? Bu gibi olaylar adlı zatında mekteplerde bile oluyor. Adam giriyor mektebe, okula giriyor ve rastgele etrafa ateş açıyor. Avrupa'da da oluyor, Amerika'da da oluyor. Siz gerçek suçluyu hala göremiyorsunuz. Göstermiyorlar bize kıymetli kardeşlerim. Suçlu olarak töreyi gösteriyorlar. Asıl suçlu Batı medeniyetidir ve bizim yönümüzü Batı'ya çevirenlerdir.
Tekbir! Tekbir!
Gerçek suçluyu örtbas edebilmek için bu şekilde başka şeyler söylüyorlar. Bunların daima yöntemleri budur. Daima yöntemleri bu. Gerçek hatayı örtbas etmek, gerçek sebepleri insanlar görmesin, anlamasın diye başka şeyler söylerler. Mesela İslam'la savaştıkları halde savaşın gerçek adını koymazlar ve derler ki Saddam'la savaşıyoruz. Kimyasal silahları var. O yüzden işte Irak'a saldırıyoruz. Yahut da işte orada diktatörlük var. O yüzden demokrasi getirmek için savaşıyoruz. Hakikatte İslam'la savaşmaktadırlar. Ama savaşın adını, gerçek adını koymamaktadırlar. Müslümanların uyanmaması için. Gerçek sebebi anlayacak olurlarsa o zaman ümmet şuuru canlanır diye korkuyorlar. İşte kıymetli kardeşlerim, nasıl ki savaşın gerçek adını koymuyorlarsa aynı şekilde suçluların da gerçek adını koymuyorlar. Töre diyorlar, başka şeyler söylüyorlar. Bu insanlar bu mekteplerde okumadı mı? Bu insanlar bu camilerde namaz kılmadı mı? Bu insanlar bu televizyonları seyretmedi mi? Neden kendi eğitiminizi suçlamıyorsunuz da, neden bir şey veremediğinizi, mekteplerin içinin boş olduğunu, matematiği, fiziği öğrettiğinizi, sadece medeniyeti öğretemediğinizi neden saklıyorsunuz? Bu mekteplerden çıkanlar, doktor olan, mühendis olan bile neler yapıyor neler? Burada bunları konuşmaya gerek yok. Tahsilli olanları başka türlü insanları sömürüyor, zulmediyor. Fakir olanı başka türlü zulmediyor. Herkes bir şeyler yapıyor. Milletvekili bir başka şekilde, belediye başkanı bir başka şekilde, şarkıcısı bir başka şekilde, eroinmanı başka bir şekilde. Siz insanların huzurunu alıp götürdünüz. Sizin medeniyetiniz huzur vermedi. Artık bunu itiraf edin. Ümmet-i Muhammed'in geleceğini karartmaktan vazgeçin. Ve bu ümmet yeniden uyanıyor. Ümmetin uyanışının önüne geçmek istiyorlar. Fakat kıymetli kardeşlerim, şu andan itibaren artık bizim kendi görevimizi anlamamızın zamanı gelmiştir. Her neslin bir vazifesi var. Her nesil kendi vazifesini iyi anlamalı. Bu neslin vazifesi sahabe neslinin vazifesi gibi midir? Yoksa tabi'in neslinin vazifesi gibi midir? Yoksa tebe'u tabi'in neslinin vazifesi gibi midir? Görüyoruz ki bu neslin vazifesi bugün İmam-ı Azam olmak değil. Bu neslin vazifesi Abdülkadir Geylani olmak da değil. Bu neslin vazifesi Ebu Bekir olmak, Ömer olmak. Çünkü İslam bugün zayıf durumdadır. Yeniden uyanış hareketleri başlamıştır. Bu yönüyle, pozisyon itibariyle Mekke'deki duruma benzemektedir. Dolayısıyla bugün Müslümanlar, Mekke durumuna benzeyen Müslümanlar, sahabiyi kendilerine örnek almalılar. Ve eğer ya Rabbi beni peygamberimin zamanında yaratmış olsaydın, ben de bir Ebu Bekir olurdum, ben de bir Ömer olurdum, bana o imkanı vermedin diye düşünen varsa, işte Allah Azze ve Celle o imkanı veriyor. İşte bugün yeryüzünden Müslümanlar zayıf durumda. Ama aynı zamanda da yeniden uyanışa geçmiş durumda. Evet, kışın sonuna doğru geliyoruz. Kışın sonuna geliyoruz. Artık baharın esintileri geliyor. Allah'tan temennimiz odur ki bu fecir, fecir sadık ola, fecir kazip olmayan, fecir kazip bile olacak olsaydı, o fecir kazipten sonra fecir sadık gelir. Dolayısıyla fecir kazip bile olsa yine de o da bir müjdedir. O da bir müjdedir. Ümmeti Muhammed'in uyanışı elbette ki 3-5 senede olacak değil. Koskoca bir ümmetin meydana gelmesi kolay değil. Uyanması kolay değil. Nasıl ki Osmanlı'nın çökmesi de kolay olmadı. Osmanlı'yı ancak 3 asırda çökertebildiler. Bir kayık 2-3 dakikada batabilir. Ama koca bir gemi belki bir ayda batar. Osmanlı gibi büyük bir gemi ise 200-300 senede ancak batabildi. Osmanlı gibi bir geminin batması tabii ki 3-5 senede olacak değildi. Fakat o zaman uzak görüşlü olanlar görüyorlardı. Durum tehlikeye doğru gidiyordu. Korkuyu yaşıyorlardı uzak görüşlü alimlerimiz. Şimdi aynı şekilde kıymetli kardeşlerim, Avrupa şu anda korkuyu yaşıyor. Bundan emin olabilirsiniz. Dünyanın her tarafında İslami hareketler zuhur ederken, Avrupa'da ve Amerika'da Hristiyancı bir hareket ya da bir gençlik mevcut değil. Avrupa'da yapılan anketlerde %70'inin hiçbir dine inanmadığı ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla bizde böyle bir nesil meydana gelirken Avrupa'da dinsiz bir nesil meydana gelmiştir. İşte bu onları korkutmaktadır. Nasıl ki 300 sene evvel bizim uzak görüşlü alimlerimiz korkuyorlardı. Durum kötüye gidiyordu. Gerçekten de öyleydi. Şimdi Avrupa'nın uzak görüşlü ilim adamları, filozofları hakikaten onlar da korkuyorlar. Alex Carrel mesela onlardan biri. 30'lu yıllarda yazmış olduğu kitabıyla şunu söylüyordu. Kendi ümmetlerinin geleceğini haber veriyordu o da. Batı medeniyetinin geleceğini söylüyordu o da. Diyor ki sosyalizm yakında çökecektir. Çünkü insanı tanımamaktadır. İnsana uygun değildir. Ama acı olan şudur ki bizim medeniyetimiz de Batı medeniyeti de insana uygun değildir. Biz de insanı tanımıyoruz. Böyle giderse bizim medeniyetimizin de ömrü kısa olacaktır. O da bu şekilde söylüyordu. O da tabundan 80 sene evvel bunu söylüyordu. Gerçekten de bu sözü söyledikten 50 sene kadar sonra 80'li yıllarda Sovyetler Birliği çökmedi mi? Adamın dediği gerçekleşmedi mi? Aynı adam Batı medeniyetinin de insana uygun olmadığını, onun da çökeceğini ifade ediyor. Ve bu insan, insan üzerinde uzman olan bir insan. Tıp doktoru ve Nobel ödülü almıştı bu kitabıyla. İnsanı tanımıyoruz dedi. Bizim medeniyetimiz insana huzur getirmedi dedi. Bizim medeniyetimiz de çökecek dedi. Nobel ödülü aldı. Ödül almaktan vazgeçtik. Belki bunu söyleyenler hapislere bile doldurulabilirler. Ama bir batılı insan bunu itiraf etti. Şimdi kıymetli kardeşlerim, nasıl ki o korkuyor ve önlem almak istiyor, bir şeyler yapmalıyız diyordu. Kendine göre çözüm yolları üretiyordu. Fakat o çözüm yolları çözüm değil. Bugün dünyada polisiye tedbirler arttırıldığı halde olayların arttığını görüyoruz. Bu medeniyet huzur vermiyor. Bu medeniyet insanı insan olmaktan çıkardı. Bu medeniyet insanların ihtiyacını çoğalttı. İhtiyaç çoğalınca o kadar ihtiyacı karşılayabilmek için emperyalist olmak zorunda kaldılar. Dünyayı sömürmeden bu kadar lüks bir hayat yaşamaları mümkün değil. O yüzden emperyalist oldu bu medeniyet. Şimdi artık Müslümanların kendi medeniyetlerini dünyaya ilan etmelerinin zamanıdır. Evet, şu anda belki bizimle onlar arasında uçurum var gibi görülüyor. Belki bizimle onlar arasında birkaç asır mesafe varmış gibi görülüyor. Ama Müslüman ümitsiz olmamalı. Allah Azze ve Celle nasıl ki rüyada bize kısa 3-5 saniyelik bir rüyada büyük işler yaptırıyor ise, yıllarca olan yılları 3-5 saniyeye sığdıran Allah, bastı zamanı, zamanın genişlemesini gerçekleştiren Allah, elbette ki bu ümmete zamanı genişletir ve kısa zamanda büyük mesafeler almalarını nasip eder. Ve şu anda da bunun alametleri görülüyor. Kıymetli kardeşlerim, Batı medeniyetinin liderliği bitmek üzeredir. Batı medeniyeti artık insanlığa lider olamaz. Bu maddi yönden gerilemiş olduğundan dolayı değil. İnsanlığa verebileceği hiçbir kriteri kalmadığı için. Hiçbir kriteri kalmamıştır. Bugün Batı insanlığı neye davet etmektedir? Amerika mesela Irak'ı işgal ederken ne diyor? İnsanlığı neye davet ettiğini söylüyor. Demokrasiye davet ediyor, öyle değil mi? Demokrasinin de bugün dünyada ne kadar başarılı olduğu meydandadır. Dolayısıyla Batı medeniyetinin artık liderliğinin sonu gelmiştir. Ve işte bu zamanda Müslümanların insanlara şunu söylemesi lazım. Ey insanlar, gelin. Bu kadar kainatı mükemmel yaratmış olan Allah, kainatı bu kadar güzel idare eden Allah, elbette ki insanları da idare edebilir. Kainatı idare etmeye gücü yeten, ilim sahibi olan Allah nasıl olur da insanları idare edemez? Böyle bir şey düşünülebilir mi? Kainatı idare ettiği gibi gelin kendi idarenizi Allah'a bırakın. Allah Azze ve Celle sizi sizden daha iyi tanır. Siz insanı Allah'tan daha iyi tanıyabilir misiniz? Kendi kafanıza göre kriterler koyuyorsunuz. Sizin koyduğunuz kriterler insanı bozdu. İnsana hayır getirmedi. Dolayısıyla bugün Müslümanların işte bu hakikati, La ilahe illallah hakikatini haykırmalarının tam zamanıdır. Geçmişte bu ümmet nasıl meydana getirildiyse bugün de aynı şekilde meydana getirilmeli. Kur'an-ı Kerim o Müslümanları nasıl eğitti? Allah Azze ve Celle kısım kısım ayetler gönderiyordu. İsteseydi kitabının tamamını gönderirdi. Fakat bu şekilde insan eğitilmez. Ondan dolayı Allah Azze ve Celle ayetleri kısım kısım gönderdi. Şimdi Müslümanlar işte bu şekilde bu Kur'an'ın eğitim metodunu, stratejisini almalı. Buna uygun şekilde eğitim programları yapmalı. Buna uygun şekilde eğitim kurumları meydana getirmeli. İşte o zaman bütün vitaminleri alan bir nesil meydana gelir. Şimdi yeniden eğitim programlarını gözden geçirmeler lazım bütün Müslümanların. Yeniden ümmeti uyandırmak isteyen bütün Müslümanların eğitim programlarının neresinde yanlış var? İstediğimiz insanları ortaya çıkarmıyorsa, sahabi gibi insanları ortaya çıkarmıyorsa, demek ki eğitimde bir yanlış var. İşte o yanlış tespit edilmeli. Ümmetin geleceğinin parlak olmasını isteyenler eğitim programlarını yeniden gözden geçirmeliler. Ve hiçbir zaman ümitsiz olmayacaklar. Batıyı birkaç asırdan beri canlı yapan ümitli olmasıdır. Bizi cansız yapan, moralimizi bozan ise ümitsizliktir. Ümitsizlikten bir an evvel kurtulmak lazımdır. Ümitsizlik acelecilikten kaynaklanıyor. Ümitsizlik yanlış hedefe kilitlenmiş olmaktan kaynaklanıyor. Kıymetli kardeşlerim, hedefimizi doğru tayin etmemiz lazım. Amaç Allah'ın rızası olmalı. Hedef de hedefe doğru yürümek olmalı. İslam medeniyetini yeryüzünde yeniden meydana getirebilmek için hedefe doğru yürümek hedefimiz olmalı. Yoksa illa da medeniyeti meydana getirmek olacak olursa, o çok büyük bir hedef olduğundan ötürü o bizde bir ümitsizlik meydana getirebilir. Bu kadar büyük bir hedefi gerçekleştiremeyeceğini anlayanlar, işte o zaman belki de soğuyabilir, ümitsizleşebilirler. Onun için topal karınca misali, hiç olmasa bu yolda ölmeliyim demeli ve o şekilde hedefini tekrar düşünmeli. Hedefe gitmek hedefi olmalı, illa da hedefe ulaşmak diye bir şey düşünmemeli. Aceleci olmamalı. Bilmeli ki her şeyin bir vakti var. Yumurtadan civciv 21 günde çıkıyor. Çocuk 9 ayda doğuyor. Deve 12 ayda doğuruyor. Allah Azze ve Celle her şeye bir doğum vakti koymuştur. Yeniden ümmetin uyanması ve büyük bir medeniyet kurması elbette ki zaman isteyecek. O zamanın beklenilmesi gerekecek. Acele edilmeyecek. Allah Azze ve Celle acele edenleri değil sabredenleri müjdeliyor. İğneyle kuyu kazmayı göze alacak Müslümanlar. Kepçemiz yok. Kepçeyle kuyu kazamayız. İğneyle kuyu kazmayı göze alamayanlar ümmeti yeniden meydana getiremez. Ümmeti uyandıramazlar. İğneyle kuyu kazmayı göze alacak olan öncü bir cemaatin meydana getirilmesi ve işte onların dünyaya İslam medeniyetini yeniden tanıtmaları icap etmektedir. O cemaat Rabbani bir metotla hareket etmeli. Allah ve Resulü ne demişse ona göre davranmalı. Kendi kafasından metotlar ortaya koymamalı. Namazı nasıl ki Allah ve Resulü'nün dediği gibi kılıyorsa, kafasından namaz icat etmiyorsa, aynı şekilde İslam'a hizmet de nasıl olacak? O meselede kendi kafasına göre davranmayacak. Allah ve Resulü ne demiş ise ona göre davranmalı. İşte böyle bir numune, bir cemaat ile Allah Azze ve Celle bu ümmetin yeniden dirilişini nasip eder bütün bölgelerden. Kıymetli kardeşlerim, konuşmamı bitirirken şunu söylemek istiyorum. Yeryüzünde hem Kur'an'ın işaretleriyle, hem Peygamberimizin verdiği haberlerle, hem de şu siyasi gelişmelerle gerçekten görüyoruz ki ümmet-i Muhammed yeniden yeryüzünün liderliğini almak üzeredir elhamdülillah. Peygamberimizin vermiş olduğu haberlerden biri de Hazreti İsa Aleyhisselam'ın gelmesidir. Hazreti Mehdi'nin gelmesidir. Ve her asırda mücedditlerin gönderileceğidir. Dolayısıyla bunlar da gerçekleşecek. Ve Allah Azze ve Celle Hazreti İsa'yı da gönderdiği zaman yeniden yeryüzünde İslam medeniyeti tesis edilecek. Bu haberler de Müslümanların moral bulmasını sağlamaktadır. Bunlar tembel tembel oturup da Hazreti İsa'yı beklemeyi gerektirmez. Bunlar umutlu olmayı, ümitli olmayı gerektirir. Bu haberler tembelliği gerektirmez. Bu haberler çalışmayı gerektirir. Hazreti İsa'nın ordusunu hazırlamayı gerektirir. Hazreti İsa Aleyhisselam gelecek ama o gelmeden evvel elbette ki İsa'nın askerleri hazırlanmalı. İsa'nın komutanları hazırlanmalı. Dolayısıyla bu gibi hadisleri hiçbir şeye dayanmadan inkar edenler ve bu gibi hadisler bizi tembelliğe sevk eder deyip de bundan dolayı inkar edenler, muhaddis olmadıkları halde muhaddislerin kabul ettiği bu sahih haberleri, Buharilerin, Müslümlerin rivayet ettiği, bu ümmetin geleceğini haber veren, bu sahih haberleri inkar edenler, bu gibi mantıklarla inkar edenler hata etmektedirler. Bu gibi mantıklarla hadisler inkar edilemez. Hazreti İsa'nın geleceğini bekleyen Müslüman tembel tembel oturması gerekmez. Mücedditlerin geleceğini bilen Müslüman mücedditlerin izinden gider, tembel tembel oturmaz. Dolayısıyla Allah Resulü'nün vermiş olduğu haberleri de doğru anlamak icap eder. Allah Azze ve Celle yeni bir ümmet meydana getirebilmek için çalışmaların içerisinde yer alan kullarından olmayı hepimize nasip eylesin. Ümmet-i Muhammed'in uyanışını hızlandırsın. Ümmet-i Muhammed'in geleceğinin daha parlak olmasını nasip eylesin. Sabırla takip ettiğiniz için Allah razı olsun. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun.